varsayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratıcı şiirleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Oktur Hocam, Tarık Hocam, Önder Hocam ve Ender Hocam'la birlikte iman hakikatlerinden bahsedeceğiz inşallah. Allah'ın yaratma sanatını konuşacağız. Evet, nasıl başlayalım Oktur Hocam?
Hücre farklılaşmasıyla başlayalım isterseniz. Hücredeki, yani bir hücreden aynı DNA ile birçok değişik hücre oluyor. Bu hakikaten bilimin bugün henüz tam olarak anlayamadığı bir sistem ve mükemmel olarak işliyor. Her hücre kendi yerini bilerek apayrı bir hücreye dönüşüyor. Yani iki yan yana olan hücre mesela biri gidiyor kemik iliği hücresi oluyor bir anda. Öbürü kemik hücresi oluyor. İkisi apayrı. Biri kan hücresi yapıyor kemik iliği hücresi olup. Öbürü de sağlam kemiklerimizi oluşturuyor. Bambaşka bir yapı. Ama ikisi yan yana dururken sağdaki ben sahada duruyorum diyerek o görevini yapıyor. Diğeri de kendi görevini yapıyor. Ve bütün organlar da bu şekilde oluşuyor. Şimdi ilk oluşundaki bir sisteme genel olarak bir bakalım. Ondan sonra da genetik olarak inceleyelim. Nasıl oluyor böyle bu sistemler? İnşallah. Hemen evet filmimize başlayalım. Evet, burada ilk hücrenin bölünme anını görüyoruz. Daha birinci hücreden burada gördüğümüz gibi diğer hücreler oluşmaya başlıyor. Tabii bunlar bölünürken aynı DNA'ya sahipler. Ve hiçbir farkları yok ilk başlangıçta. Bakın görüyorsunuz birbirine aynı olan hücreler bölünmeye başlıyor. Şimdi bunlar 3 kat hücre oluşuyor. Endoderm, mezoderm, ektoderm diye. Bunların her birinden ayrı yapılar oluşuyor. Evet, bakın görüyoruz burada bölünme başladı. Önce birbirini tıpatıp aynı olan hücreler 5. gün birdenbire farklılaşma başlıyor. Bir plaka gibi önce bakın. 3 kat hücre oluştu. Burada mavi, yeşil ve sarı olarak gösteriliyor.
Evet, mezoderm, endoderm ve ektoderm.
Evet.
İç, orta ve dış kısım değil mi hocam?
Ektoderm denen yapıdan ayrı hücre topluluğu oluşuyor. Endodermden ayrı, mezodermden ayrı. Mesela ektodermden cilt oluşuyor, sinir sistemi oluşuyor, beyin oluşuyor.
Dişler oluşuyor.
Evet. Bakın, 3 katın, 2. katından gösterecek. Mezoderm denen kısımdan da iç organlar, kaslar, kalp ve böbrek oluşuyor. Ve endodermden oluşanlarında bağırsak sistemi, mide, pankreas, akciğerler, diğer organlar oluşuyor. Yani her hücre kendi görevini biliyor. Ama başlangıçta da gördük. Birbirini tıpatıp aynı olan hücreler böyle bir top halindeyken, hücre topu halindeyken bakın burada görüyorsunuz hızlandırılmış hali tabii. Hatta mesela burada şeyi de gösteriyor. Mezoderm iç organları yaparken bakın böyle bir çıkıntı var. O çıkıntıdan da pankreas oluşuyor. O bir tomurcuk gibi böyle orada dururken pankreas oluşuyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Yani nereden biliyor hücre hangi genleri çalıştıracak da bambaşka bir hücreye dönüşecek? Mesela nasıl sinir hücresi oluşacak? Ya bilim adamlarına sorsak bunu hiçbir bilim adamı bilmiyor.
Evet.
Desek ki ya kardeşim sen hangi genlere bir idare et bakalım şöyle genleri. Toplanın bütün dünyanın Darwinist bilim adamları, materyalist, yüz binlercesini, milyon hesabıyla toplayın bütün bilim adamlarını. Birleştir, bir araya getirin o bütün laboratuvarlarınızı, Nobel ödüllerini de hazırlayın depodaki. Onlar da dursun orada. İmkanı yok, yapamaz. Daha zaten hangi genin ne işe yaradığı tam olarak bilinmiyor. Hangi proteini ürettiği bilinmiyor. Hangi proteinin ne fonksiyonu var doğru düz onlar bilinmiyor. Ama hücre ilk andan itibaren bunu mükemmel olarak biliyor. Peki nasıl haberleşiyor? Nasıl yapıyor? Şimdi bakın bir iki tane mekanizma var. Onları birlikte inceleyelim ama bunların tabii daha derinliği olması gerekir. Yani bu daha başlangıç aşamasında. Hangi genlerin nasıl ifade edilirken kontrol ediliyor? Şimdi bir filmimize görelim bakalım. Burada genel olarak anlatıyor. Çok kabaca mesela hangi gen hangi proteini ürettirecek? Dışarıda olan proteinler geliyor hücrenin üzerindeki alıcısına tutunuyor reseptörüne. Ve hücrenin içinde bakın hücrenin dış kısmını görüyoruz burada. Geldi buraya kendi reseptörüne bağlandığı zaman zincirleme reaksiyonlar olmaya başlıyor hücrenin içerisinde. Bir takım proteinler aktif hale geçiyor hücrenin içerisinde ve gidip DNA'daki özel bir bölümde ki geni aktif hale getiriyor. Bakın reseptörüne bağlandı şimdi görüyoruz. zincirleme reaksiyonlar oluyor hücrenin içinde. O bir proteini aktifliyor, o protein gidiyor başka bir proteini aktifliyor. Ve en son aşamada son protein gidip DNA'nın sadece ilgili bölümünde, bu da bir mucize, nasıl olduğu o da bilinmiyor. 1 milyon sayfa arasından tek bir sayfadaki bilgiyi gidiyor buluyor ve oranın üzerinden bakın kopyalama yapıyor ve protein ürettiriyor. Ya kabaca böyle bir sistem var. Hangi genin ne üreteceğinin bilgisi bu şekilde işliyor. Bir de genetik aktivitenin kontrolü var. Ama her aşamada kontrol ediliyor. Bu da muhteşem bir sistem. Yani bir gen ne zaman aktif hale gelecek? Bundan ne zaman protein üretilecek? Üretilirken proteinin hangi aşamada ne kontroller var? Bunu da bir kabaca böyle izleyelim. Muazzam bir kompleksik var. Allah'ın sanatı. O da şu şekilde. Bakın. Protein mRNA'nın messenger RNA'nın oluşması. Burada evet, şöyle gösterelim. Evet. Bakın şimdi gen aktivasyonunun kontrol aşamalarını tek tek göreceğiz burada. Bunların çoğunluğu ilk aşamada, yani ilk transkripsiyon aşaması denen, yani messenger RNA'nın oluştuğu aşamada bir kontrol var. Ne kadar oluşturulacak bundan? O kontrol ediliyor. Yani az oluşturulacaksa protein az tutuluyor. Çok oluşturulacaksa çok tutuluyor. DNA'yı görüyoruz burada bakın. İlk transkripsiyon, yani bundan bir kopya çıkartılacak önce. Önce bir aktive edici bir protein geliyor. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Bu da kontrolör olarak üretiliyor. Bu gelip kendi bölümüne bağlandığı zaman promoter denen böyle düzenleyici bölgeler var. Bağlandığı zaman o genin ne kadar aktif olacağını düzenliyor kontrol mekanizması. Bakın bir akıl burada. Kontrolsüz hiçbir şey yok. Ve RNA polimeraz 2 enzimi denen enzim geliyor. Kopya çıkartıyor. Şimdi bu bir ilk kontrol aşaması bu. Ne kadar kopya çıkartılacağını bakın buradaki proteinin bağlandığı bölge düzenliyor. Düzenleyici bölge yaratmış Allah. Yani gen var ama genin ne kadar protein üreteceğini bilen ayrı bir bölge var. Ama o da bağımsız çalışmıyor. Ona bir protein gelip bağlanıyor. Onda DNA üretiyor zaten. O DNA'nın da o protein ne kadar üreteceği de kontrol altında. Maşallah. Bu çok üstün bir akıl. Devam edelim şimdi. Aynı zamanda gen aktivasyonu. Bakın RNA kopyası blok halde çıkartıldı ama bu aradaki işe yaramayan bölümler çıkartılıyor. Intron denen bölümler. Diğer bölümler birleştiriliyor. Bu ikinci kontrol aşaması. Bu aşamada da bakın kontroller var. O da hem intronlar hem de genin etrafındaki bölgeler tarafından kontrol ediliyor. Mesela aynı genden iki tane ayrı protein üretiliyor. Bakın burada görüyorsunuz. A, B, C, D bölümleri birleştirildi. Buraya ayrı bir bölüm eklendi. O eklenen ayrı bölüm ayrıldığında veya geriye bırakıldığında tamamen birbirinden farklı apayrı fonksiyonu olan biri kalsiyumun etkisi meydana getiriyor. Kalsiyumu kemiklerde depolayan. Diğeri de apayrı bir protein haline geliyor. İki ayrı fonksiyonu olan protein üretildi. Bunların hangisinin, hangi intronların çıkartılıp hangilerinin geriye bırakılacağının da kontrolü var. Bu da ikinci kompleks mekanizma. O kadar kompleks ki nasıl yapılıyor deseniz kim söylüyor bunu? O bilgi de o çıkartılan parçaların hem içerisinde bilgisayar yardımıyla o bilgiler şu anda deşifre edilmeye çalışılıyor. Ve genin etrafındaki bölgeler hangi parçanın geriye bırakılıp hangisinin bırakılmayacağını denetliyor. Mesela evvelsi gün gördük. Meyve sineğinde 38 bin gen üreten, 38 bin protein üreten bir gen var. Beyindeki bağlantıların yapılarını tespit ediyor. Bakın 38 bin tane protein üretiliyor. Bu mekanizmayla üretiliyor. Yani hangi parça geriye bırakılırsa bir protein oluyor. Başka parçalar bırakıldığında kombinasyonlarıyla apayrı bir protein oluyor. 38 bin birbirinden farklı protein üretiliyor. Şimdi bilim adamları inceliyorlar bunu. Bir bakıyorlar. Bir tane protein sadece embriyo döneminde üretiliyor. 38 bin proteinden bir tanesi. Ve diğerleri. Bir bakıyorlar diğer proteinlerde yetişkinlikte üretiliyor. Yani hem zamanlı hem miktar olarak kontrol var. Bu ikinci mekanizma. Devam edelim. Evet, iki farklı protein. Aynı zamanda genetik aktivite üretilen kopyanın, bakın şimdi buradan kanallar var. Bu kanallara giriş esnasında da kontrol ediliyor. Yani girip girmeyeceğine karar veren kanallar. O kadar akıllılar ki bunlar. Kopya üretilmiş ama sen dur bakalım diyor. Sen ne kadar lazımsın diyor. Ona göre bırakıyor. Miktarını kontrol ediyor. Bu üçüncü kontrol aşaması. Genetik aktiviteyi. Bakın. Çekirdeğin zarında akıllı proteinler. Bunlar da bir diğer kontrol mekanizması. İstediğini bırakıyor. İstemezse bırakmıyor. İhtiyaca göre düzenliyor. Evet. Daha sonra dışarıda yine bir kontrol var. O kadar kontrollü ki bakın. Hiçbir aşamada başıboşluk yok. Bu sefer dışarıdaki proteinler bu mRNA'nın yani mesajcı RNA'nın sağ kalıp kalmayacağını denetliyor. Ya isterse bunu parçalıyor duruma göre. İsterse sen diyor geçebilirsin diyor. Devam et diyor. Sana ihtiyaç var diyor. Protein üretmeye git diyor. Fabrikaya sen. Bakın. Burada bu, yani özel işaretle buradan kesiyor. İstediği zaman korunuyor bunlar. İstediği zaman parçalanıyor. Bu ayrı bir kontrol mekanizması. Yani illa protein üretilecek diye bir şart yok. Çok kontrollü. Ve en sonunda da fabrikaya geldiğinde de fabrikanın hangi hızla çalışacağı, hangi hızla protein üreteceği yine denetleniyor. Yani şimdi hep birlikte düşünelim. Bu anlatması bile zor. Yani birçok kimse anlatılanlardan çok fazla bir şey anlamamış olabilir. Merak etmesinler. Tekrarlayacağız biz bunları, vurgulayacağız Allah'ın izniyle. Diğer programları izlemeye devam etsinler. Fakat şunu gösteriyor. Yani o kadar üstün bir akıl var ki DNA kendisi bir protein üretiyor. O protein gidiyor, düzenleyici bir bölgeye bağlanıyor. O genden ne kadar protein üreteceğini bir kere, ne kadar kopya üretileceğini bir denetliyordu. Gördük. Ondan sonra üretilen kopyanın isteğe göre parçalanması veya parçalanmaması veya zardan dışarı geçişini denetleyen kapılar çıkan miktarı denetliyor. Sonra fabrikaya geliyor, fabrikanın hızı da denetleniyor. Yani hep birbirini denetleyen ve bunların tümü birleştiğinde kusursuz bir denge oluşuyor. Bir protein ne kadar üretiliyorsa o hücrenin özelliğini belirliyor. Ve mesela o hücre başka bir hücre haline dönüşüyor veya ürettiği protein ihtiyaca göre ayarlanıyor. Çok kompleks mekanizmalarla. Bir de yeni bir bilim dalı daha doğdu. Buna da epigenetik deniyor. Epigenetik biyolojide DNA'da DNA dizilimini değiştirmeden, buradaki değişikliklerden kaynaklanmayan, genetik aktiviteyi düzenleyen kalıcı değişiklikler. Bunu inceleyen bilim dalı olarak çok yeni bir bilim dalı bu. Ama DNA dizilimi değişmediği için tabii bunun evrimle alakası yok. Bunun nasıl olduğuna bakıyorlar epigenetikteki bu değişikliklerin. DNA metilasyonu denen, yani bir metil grubu ekleniyor DNA'daki gene. O genin mesela baskılıyor. Fakat bu kalıcı olabiliyor. Yani mesela hücre farklılaşması olurken kalıcı değişiklikler meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi işte bu DNA metilasyonu denen ek bir kimyasal bağ geliyor. Gene bağlandığı anda onu bastırıyor. Hangi genleri bastırıyor? O hücrede işe yaramayacak bütün genleri bastırıyor. Mesela sinir hücresi olacaksa böbrek hücresini böbrek hücresi yapan, göğüs hücresini göğüs hücresi yapan, merceğini yapan bütün genetik bilgi bastırılıyor. Sadece ilgili genetik bilgi açıkta bırakılıyor. O da o mekanizmalarla kontrol ediliyor. Yani işin kompleksliği, oradaki üstün aklın tecellisi, sonsuz bir aklın tecellisini gösteriyor bize. Bilim bize bunu ispatlıyor. Yani o kadar karmaşık mekanizmalar ki, kompleks mekanizma. Karmaşık değil de çünkü hiçbir başıboşluk yok. Mükemmel bir düzen var. Yani sonuçta kusursuz bir yapı ortaya çıkıyor. Bakın bu kadar aşamalı kontrol mekanizmalarıyla hiç hata yok. Kusursuz bir denge var. Herkes görevini biliyor, ne kadar yapacağını. Adam nereden biliyor ya hücrenin zarındaki kapı? Ya ben diyor ne kadar bırakacağını da denetliyor. Hem sadece ihtiyacı olanı bırakıyor ama ihtiyacı olduğu oranda bırakıyor. O da bir kontrol mekanizması. Dışarıya çıkıyor. Hemşerim sen de hoş geldin ama diyorlar öyle sen dur bakalım daha diyorlar. Sana ihtiyaç yok. Sen dur diyor hemen parçalıyorlar onu. Bırakmıyor protein ürettirmiyor ondan. Veya bakıyor proteine ihtiyaç var. Kim karar veriyor buna? Proteinler mi karar veriyor? Proteinin ne kadar protein ihtiyaç olduğuna? Protein karar verir mi proteinin ne kadar ihtiyaç olduğuna başka proteine? Çok üstün bir akıl değil mi burada? Çok açık bir şekilde. Evet. Atomlardan, moleküllerden kaynaklanan bir akıl değil bu. Zaten onlar emredileni yapıyorlar kendilerine, vahyedileni. Allah'ın emriyle hareket ettikleri çok açık inşallah. İşte bilim bize bunu kanıtlıyor. Allah'ın maşallah varlığının,
yani evet, sonsuz bilimin varlığını. Şimdi bilinci şahit oldu bilim. Bilince kadar geldi yani. Bu bilincin kaynağı ne? Şimdi onu araştırıyor. Bu bilincin ne yaptığını şu an gördü. Moleküldeki hakikaten bilinç ve moleküldeki akıl Yani insanın aklın ihtiyarını kaldıracak gibi. Çok çok güzel, çok çok uyumlu ve çok çok müthiş işler yapıyorlar. Yani bunu şöyle kısa bir benzetmeyle yapacak olursak, mesela DNA'daki metillemeden bahsettin. DNA'da genler hazır. Enzimler hazır. Protein sentez mekanizması hazır. Ama ihtiyaç olduğu zaman sentez oluyor. Neden? Çünkü çeşitli baskılanma metotları var. Yani bu elektriğin evin içerisinde lambaya gidene kadar hazır olarak beklemesi, siz elektrik düğmesine bastığınız zaman lambanın yanması gibi. Ama ne zaman yakarsınız? İhtiyaç olduğu zaman yakarsınız. Fakat sistem hazırdır. Bizim vücudumuzda da böyle, sistem hazır. Ama mesela o kadar detaylı ve yani birbirine bağlı onlarca proteinin görev aldığı sistemler var ki bu switch mekanizmasında. Mesela biz burada 6 kişiyiz şu anda. Mesela desek ki Önder hocam sen şu ekranda kırmızı renk gördüğünde Tarık hocama söyleyeceksin. Evet kırmızı renk geldi, sinyal geldi diyeceksin. Diyeceğiz. Senin tek görevin mesela o. Sen Tarık'a bulunca Tarık sinyali alınca kendi bilgisayarını açması onunla göre mesela. Senden ona diyeceğiz ki sana Önder tamam dediğinde sen de bilgisayarını aç diyeceğiz. Sonra Erdem sen Tarık'ın bilgisayarını açtığını gördüğünde sen de o zaman fişi prizden çıkart diyeceğiz mesela. Ender'e diyeceğiz sen de Erdem'in fişi prizden çıkarttığını gördüğünde Onur'a de ki git kapıyı sinyal geldi de ben de mesela Onur da gitsin kapıyı açsın. Kapının açıldığını gören Oktar Hocam da mesela gitsin zili çalsın mesela. Her biri birbirine benzemeyen bu anlamda görevler ama birbirinin ardı sıra emirle hareket ediyorlar.
Kimse de ya bana ne kardeşim ben bilgisayarı açmam falan diyemiyor ama demiyor.
Öyle bir itiraf
protein
yok.
Yapısında yani protein düzeyinde.
Ben
yani,
bu işi beğenmedim.
Tabii insanlarla organizasyon çok zordur. Evet. Yani işte ağırdan alabilir, o gün hastalanıp gelmeyebilir veya bana ne diyebilir. Kafasını tasa atar bir şey ya bu karşı çıkabilir. Proteinde böyle olmuyor, asla olmuyor. Ya hayat boyu olmuyor. Herkesin görevi var ve kusursuz yapılıyor görev. Ama böyle hani görev derken mesela burada gördük kontrol mekanizmaları var ama adeta inisiyatif verilmiş. Yani duruma göre ayarlanıyor kontrol mekanizması da. Yani tam böyle milimetrik kesin şu protein şunu yapacak diye belirlenmemiş. Proteine ihtiyaç oluyor mesela böyle. Bu sistemde o protein fazla üretiliyor. Çünkü herkesin bir inisiyatifi var. Tamam ihtiyaç olduğunda tamam diyor durdurmuyor onun yapımını veya arttırabiliyor yapımını. Ne kadar arttırıyor ihtiyaç olduğu kadar. Mesela insülin hormonu vücuttaki şekere göre ayarlanıyor. Şeker ne kadar yüksekse insülin de o kadar fazla salgılanıyor. Şeker azaldığında insülin daha az, orta derecede salgılanıyor. Çok aza indiğinde de çok az salgılanıyor. Hatta durduruluyor. Ama bu sistemlerle oluyor işte böyle. Evet. Genetik aktiviteyi düzenleyen. Yani bir inisiyatifleri de var. Duruma göre ayarlama inisiyatifi verilmiş. Allah tarafından tabii inşallah.
Onlar da Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. Çünkü en başta yayının başında Oktar Hocam'ın anlattığı üç aşamalı insanın normalde hani dış, iç ve orta kısmının oluşmasındaki o tabakalar normalde en başta aynı hücreden yola çıkarak gidiyorlar. Yani bir tane hücre en başta. Daha sonra farklılaşıyorlar ama neye göre farklılaşıyorlar? Baktığımız zaman aynı maddedenler sonuçta bölünürken bu aynı maddeler işte bir kısmı dişimizi oluşturuyor mesela sert bir yapıyı oluşturuyor. Bir kısmı kemik yapısını oluşturuyor daha sert bir yapıyı oluşturuyor. Bir kısmı da mesela saç telimizi oluşturuyor. Bir kısmı işte gözümüzdeki ince çubuk retina kısmını oluşturuyor. Diğer bölümlerini oluşturuyor. Yani baktığımız zaman birçok kompleks sistem oluşuyor ama aynı hücreden bahsediyoruz. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bölünerek çoğalmasından bahsediyoruz. Baktığımız zaman özünde aynı şeyden çıkıyorlar. Fakat görevlerini bilerek hepsi yapması gerekeni yapması gerektiği gibi yapıyor. Yani bunu bilim adamları isimlerini vermiş. Egzoden, işte endoden, mezoden diye. İnşallah. Bu bilim adamları isimlerini böyle koymuşlar ama onların böyle arasında böyle bir ayrışım yok. Allah'ın vayıyla hareket ettikleri için sırası geldiği anda bunlar farklılaşmaya başlıyorlar bu şekilde. Evet. Yani baktığımız zaman bizim dişimizi de oluşturan, kemiğimizi de oluşturan, saçımızı da oluşturan ve diğer bütün uzuvlarımızı oluşturan aynı hücre. Ama evet. Farklılaşıyor.
Evet. Evet. Orada demin Onur Hocam'ın bir örneği vardı da o çok güzeldi. Biraz daha onu detaylandırmak bence gerekiyor. Sen dedin ya, yani görevler veriliyor. İşte ona o görev veriliyor. Buna mesela Tarık'a bir görev veriliyor. Ender'e bir görev veriliyor gibi. Şimdi burada Tarık da, Onur da, Ender de bir akıl sahibi.
İnsan,
yani evet. Değil mi? Akıl sahibi insanlar ve bir bilgi üzerine hareket ediyorlar. Ama bizim burada bahsettiğimiz hücre ve proteinler. Onlar bir akıl sahibi değil.
Değil evet.
Bir akılları yok, bir bilgi birikimleri yok. Ama her seferinde en doğru şekilde, en doğru zamanda, en doğru kararı veriyorlar. Bu da Allah'ın bize üstün yaratışının hani örneğini gösteriyor maşallah. Yani orada hani kendi başlarına bir karar vermiyorlar veya bir akıl sahibi değiller. Allah'ın dediği şekilde hareket ediyor.
İnisiyatif kullanmak için akıl sahibi olmak lazım.
Tabii yani bu konu zaten Nobel ödülü hazır. Bu hazır, bunu çözen kişi alacak. Yani orada duruyor, tamam ben buldum deyip masadan alacak yani.
İnşallah. Ama zaten bunu çözen kişiye ödül veriliyor yani. Da asıl burada övülmesi gereken onu bulan değil, onu ona bulduran, sonsuz güç sahibi yaratan güçtür işte. Evet. Allah, bilim Allah'ı tesbih eder, bilimin görevi odur. Yani biz bir sanatçının eserini, güzel bir eserini gördüğümüz zaman bir müzede gidip de müze sahibini tebrik etmeyiz. Değil mi? Sanatçısını tebrik ederiz, onu i̇nşallah. Överiz inşallah. Evet, ne güzel yapmış deriz mesela böyle.
İnşallah.
Burada da onun sahibi olan inşallah Allah'tır, yaratan. Biz maşallah. Allah'ın büyüklüğünü, sonsuz aklını görüyoruz burada. Mesela şimdi tekrar bir detay daha eklemek istiyorum. O epigenetik diye bir bilim dalı, yeni bilim dalı. DNA'daki kalıcı değişiklikler, DNA metilasyon diye bir mekanizma olduğu düşünülüyor. Bir de histon, böyle histon diye proteinler var DNA'nın etrafına sarıldığı. Onlar da ayrı kontrol mekanizması. Histon asetilasyonu denen, o da yeni bulunan bir mekanizmayla da DNA'daki bu genlerde hangi proteinlerin üretileceği kontrol ediliyor. Kalıcı olarak bastırılabiliyor. Genetik bir genin üreteceği proteinler susturulabiliyor. Ve bu kalıcı oluyor. Mesela dedik hani hücre farklılaşıyor. Hep bölündüğünde, deri hücresi bölündüğünde hep deri hücresi oluyor. Diğer genlerin hepsi susturulmuş oluyor. Bu mekanizmalarla olduğu düşünülüyor. Ki daha başka mekanizmalar da vardır. Ama dikkat edilmesi gereken husus bakın şu. Hiçbir şekilde evrim değil bu. Yeni genetik bilgi yok. Aksine baştan beri var olan genetik bilgi ve mükemmel bir program var. Yani kusursuz bir program var. En baştan beri Allah tarafından yaratılmış. O hayat boyu ilk o türün ilk örneğinden itibaren sürekli olarak işliyor. Kusursuz bir şekilde işliyor. Yeni genetik bilgi yok, evrim yok. Bunu fosillerden de biliyoruz. Yani hem genetik moleküler biyoloji bize böyle bir mekanizma yok diyor. Sadece var olan genetik bilginin değişik kombinasyonu oluyor veya gen susturuluyor veya aktif hale geçiyor. Bu kesinlikle evrim değil. Bu mesela adaptasyon dedikleri mekanizma da aynı şekilde. Orada da yine bu mekanizmalarla mesela bir bakteri alıyorlar, glukozun içine koyuyorlar, Escherichia coli bakterisi, glukozu parçalıyor. Onu kullanan enzimleri üretiyor. Aynı bakteri alıyorlar, bu sefer glukozun olmadığı ama laktozun olduğu bir ortama koyuyorlar. Bu sefer laktozu parçalayan enzimlerini üretiyor. Şimdi bu adaptasyon, tamam. Yeni duruma adapte oluyor bakteri diyelim. Ama burada zaten var o bir genetik bilgi bakteride. En baştan beri var. Escherichia coli'nin ilk bakterisinden itibaren var bu genetik bilgi. Sadece duruma göre ya bu geni kullanıyor ya bu proteini üretiyor, diğer geni kullanıyor, diğer proteini üretiyor. Evrim var mı burada? Yok, kusursuz yaratılış var. Yani evrimcilerin bütün iddiaları yalan ve hep sahtekarlık, böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Laf kalabalığı. Yani eskiden tabii meydan boştu hocamızdan önce. Milleti kandırıyorlardı. Şimdi öyle değil artık. Onun için ağızlarını açamıyorlar, seslerini çıkaramıyorlar.
Çok güzel benzetme var doktor hocam. Hocamızdan önce ve hocamızdan sonra.
Maşallah.
Hocamızdan sonra maşallah. Konu bitti.
Tabii evet. 1980 yılından itibaren döndü. Bütün dünyada tepe taklak beli kırıldı. Beli kırıldı yetmedi. Beyni patladı. Bilimsel delillerle inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırız. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. İnşallah Allah hocamızla Darwinizmin beynini, batılın beynini bitirdi inşallah. Dünya çapında.
İnşallah. Bir de baktığımız zaman hocam bazı mesela insan daha böyle embriyo halindeyken bazı bizim organlarımızın mesela hiç kullanılmadığı durumlar oluyor anne karnındayken. Yani embriyonun mesela akciğer hiç kullanılmıyor embriyo halindeyken. Ama ta ki bu embriyo doğana kadar, var olana kadar. Evet. Var olduktan sonra akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Ve ondan sonra da bu fonksiyonu kullanmaya başlıyor. Oysa ki hani başta böyle bir sistem yok. Hani bunun mesela C'nin anne karnındayken oksijen solunumu yapması gibi bir durum yok. Bu yüzden de akciğerini kullanamıyor. Ama çıktığı andan itibaren akciğerini kullanmaya başlıyor. Bu sistemde mesela bunun çıkacağını bildiği için, mesela dışarıda böyle bir şeyin ihtiyacı olduğu için bu hücreler bunu gerçekleştiriyorlar. Bu da bize işte Allah'ın mucizelerinden bir tanesini daha gösteriyor
maşallah.
İnşallah.
Maşallah. Hocam şimdi bu konu böyle bayağı epigenetik hakkında, genetik hakkında ve diğer konularda konuştuk. Hani hep denilir bilim adamları işte evrimcidir, Allah'a inanmaz veya başka şekilde konuşur. Aslında bunun böyle olmadığını biz hocamızdan öğrendik. Bu zamana kadar hep bilim adamları işte hani dine karşıdır, Allah'a inanmıyorlardır diye anlatılmıştı. Halbuki tam tersiymiş. Bu konunun böyle olduğunu da hocamızdan öğrendik. Şimdi bununla ilgili birkaç slaytımız var. Onur hocam bir basabilirsiniz. Ben göstermek istiyorum, seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Ekranda Galileo Galilei'yi görüyoruz. Geçmişte iman eden bilim adamları. 1564 ile 1642 arasında yaşamış Galileo. Galileo teleskop kullanarak gökyüzüne bakan ilk kişidir. Hem dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş hem de aydaki karanlık bölge, kraterler ve tepeleri ilk ortaya çıkaran kişi olmuştur. Yani o bilimin o kadar yetersiz olduğu bir dönemde çok büyük buluşlar evet. yaparak hem insanlığı hem de bilimi çok ileri noktaya taşımış bir kişi. Zamanın yetersiz teknolojisiyle. Peki Galileo ne demiş? O çok önemli. Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçmeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır. Yani Galileo diyor ki hani Allah'ın verdiği kitabın yanı sıra biz mutlaka ve mutlaka tabiatı inceleyerek Allah'ı bulmalıyız diyor. Bu çok önemli. Hani hep bize anlatılanın tersinde Allah'a inandığını görüyoruz inşallah.
Evet zaten doğru olan bu. Yani bilimin gösterdiği, bilimin yaratanı gösteriyor. Bilimin i̇nşallah. Kendini yaratanı gösteriyor. Bilim Allah'ı i̇nşallah. Gösteriyor. Şimdi Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ettiğinde ve bunu ispat ettiğinde bilimsel olarak o zamanın skolastik çevresi, bilim dünyası diyelim. O zamanın cahil insanları hemen itiraz ettiler. Ya sen şaka mı yapıyorsun? Ne alaka? Sen cahil misin? Nesin sen? Yani deli misin? Böyle bir şey iddia edilir mi? Böyle bir şey doğru değil. Sen herhalde çok zayıf bir insansın gibi çok büyük baskılara maruz kaldı.
Evet.
Halbuki hem Allah'a inanması hem de doğru olan şeyi bilimsel olarak iddia etmesi onun bu baskılara maruz kalmasına sebep oldu. Maalesef. Aynı baskıya özellikle 1980'li yıllardan bu tarafa yaratılışa iman eden, yaratılışı söyleyen inşallah bilim insanları da maruz kaldı. Herkese maruz kaldı. O zamanın bilim çevresi hemen Galileo'ya gösterdikleri tepkin aynısını gösterdi. Ya sen ne nasıl Allah'a inanıyorum diyorsun, nasıl Allah yarattı diyorsun. Böyle bir şeyin bilimsel olduğunu nasıl söylersin? Halbuki bilim bunu gösteriyor.
Maşallah.
Ya o zamanın mesela skolastik çevresi, yobaz takımı, cahil insanları nasıl bilimin karşısındaysa, yani yaratılışın karşısındaysa, bugün de aynı skolastik çevre diyelim, cahil yani bilmeyen insanlar diyelim.
Tutucu çevre.
Bilimin yine karşısında olup yaratılışın olmadığını söylüyorlar.
Halbuki yani Allah'ın gösterdiği bütün örnekler canlıların yaratıldığını gösteriyor
tabii,
maşallah. Ben yine devam ediyorum. Johannes Kepler 1571-1630 yılları arasında yaşamış. Astronomi biliminin kurucusu. Neden bilim ile uğraştığını soranlara Kepler'in cevabı çok önemli bakın. Yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için olmuştur. Yani Kepler bayağı dindar belli ki maşallah. Diyor ki hani sadece ve sadece Allah'ı bir daha bulmak, Allah'ın eserlerini daha detaylı görebilmek için bilimle uğraşıyorum diyor. Bayağı dindar ve samimi maşallah. Devam ediyor. Diyor ki tabiat kitabına göre biz astronomlar yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir. Maşallah. Hem çok dindar hem de çok güzel ve samimi bir açıklaması olmuş. Hani gerçekten bilim adamına yakışan bir açıklama olmuş. Bilim adamları aslında hepsinin bu şekilde konuşup bu şekilde samimi olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten astronomlar Allah'ın üstün yaratışını en yakından, en canlı, en fazla gören insanlar. Değil mi? Sonsuz evreni incelediklerinde,
evet.
Big Bang'i incelediklerinde Allah'ı hani her seferinde farklı birçok farklı açıdan görebilen, bulabilen insanlar. Biz de onların bize ulaştırdığı bilgilerle daha da inşallah bilgilenmiş oluyoruz. Burada çok güzel söylüyor. Yani Allah'ın şanını konuşmamız gerekiyor diyor Kepler. Yine devam ediyorum. Isaac Newton 1642-1727 arasında yaşamış. Tüm zamanların en büyük bilim adamı olarak kabul eden Newton hem matematikçi hem de fizikçiydi. Newton'ın en büyük keşiflerinden biri yer çekimi kanunudur. Newton demiş ki Allah sonsuz ve mutlaktır. Gücü sınırsızdır ve her şeyden haberdar olandır. Varlığı sonsuza dayanır. Her şeyi yönetir. Yapılan ve yapılacak olan her şeyi bilir. O sonsuz ve sınırsızdır. Daimidir ve vardır. Varlığı daimidir. Her yerde mevcuttur. Her zaman ve her yerde var olmasıyla o tüm zamanı ve aralıklarını yaratır. Hocam maşallah normal hani ben Newton'ı hocamız öğretene kadar, bize söyleyene kadar hiçbir zaman yani sadece yer çekimi kanunu bulmasıyla biliyordum. Halbuki ne kadar dindar, ne kadar samimi ve Allah'a ne kadar yakından bağlı birisiymiş maşallah. Bayağı veli tiniyetli belli ki maşallah. Evet. Biz onu en akıllıca ve en mükemmel işleyen ustalıklarından tanırız. Allah'ın en akıllıca ve mükemmel işleyen ustalıklarından buluruz diyor. Kulları olarak ona saygı duyuyoruz ve inanıyoruz. Maşallah. Devam ediyorum. Louis Pasteur, ki hani zaten bu tarihte, tıp bilimi tarihinde çok önemli bir yere sahip. Tıp bilimi tarihinde önemli bir yere sahip olan Pasteur, kuduz, difteri, şarbon ve diğer hastalıklarla mücadele için önemli yol olan aşıyı geliştirmiş. Pastörize etme ve sterilize etme işlemlerini ortaya koymuştur. Mesela hocam bakın, hani burada bir önemli konu da dindar bilim adamları insan hayatına ne kadar büyük katkılar ve rahatlıklar sağlamışlar, değil mi? Yani Allah'ın izniyle hani insanlığın rahat etmesinde, evet, huzurlu hareket etmesinde Allah'ı anarak ve Allah'ı düşünerek insanlar için bayağı büyük güzellikler ve faydalar geliştirmişler. Ne demiş Louis Pasteur? Doğayı ne kadar çok incelersem yaratıcının eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor. Bilim insanı Allah'a götürür. Zaten hani Allah da ayette diyor ya, kovmuş şeytanından Allah'a sığınırım. Arayanlar için yeryüzünde Allah'ın birçok eseri vardır diyor maşallah. Gerçekten arayanlar insan, hani Allah'ı sadece örnekleriyle araması yeterli oluyor. Niye devam ediyorum? Samuel Morse, 1791-1872. Morse, insanlık tarihi için önem taşıyan telegrafı keşfetmiş, Amerika'daki ilk kamerayı yapmıştır. Demiş ki, kamerayı yapmıştır, evet. Kamerayı bulan kişi. Bilgim arttıkça dinin ilahi kaynağının kanıtları daha da netleşiyor. Allah'ın büyüklüğü anlaşılıyor, gelecek ümit ve zevkle aydınlanıyor. Mesela hocam bak, hani ahir zamanın bir alameti. Kamera çok önemli bir şey aslında. Niye din daha çok anlatılsın, değil mi? Daha çok kişiye ulaşsın ve daha çok tebliğ edilsin diye Allah'ın dini İslam. Samuel Morse da ona hizmet ediyor ve gerçekten bilgim arttıkça dinin ilahi kaynağının kanıtlarını daha çok gördüğünü söylüyor. Çok önemli maşallah. Bu bir de saydıklarımız, hani şu ana kadar benim saydıklarım, bilim tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bilim adamları. Yani evet, bunların üstüne bilim adamı yok. Ben yani bize okulda öğretildiğinden, hani siz de öyle biliyorsunuz. Albert Einstein 1879-1955 arasında yaşamış ki 20. yüzyılın en önemli bilim adamlarından biri olan Einstein, izafiyet teorisini geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Ne demiş Einstein? Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Yani bilim adamı mutlaka ve mutlaka derin imana sahip olması gerekir diyor. Bu durum şöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bilim topaldır. Yani asla ilerleyemez. Hocamız da zaten onu söylüyor. Din, Allah'ı aran, Allah'ı bulmaya çalışmayan bir din asla ilerleyemez. Hocamız da onu söylüyor. Einstein de nitekim aynısını söylemiş. Bilimle ciddi bir şekilde uğraşan herkes, tabiat kanunlarında bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür. Ben kendimi son derece dindar kişiler arasında görüyorum. Mesela maşallah, bak, Einstein hiçbir zaman bize öğretilmedi. Okulda hep Einstein işte ya hani bulduğu kuantum fiziğiyle o kadar anlatılır. Halbuki çok çok dindar ve kendisini dindar olarak vurguluyor. Ben kendimi çok dindar olarak görüyorum diyor. Demek ki hani bunu da özellikle çocuklara özellikle anlatılmıyor. Niye? Çünkü hani Einstein gibi olmak istiyorsan hani kuantum fiziği üzerine çalışmalısın ama dindar olmamalısın gibi anlatılıyor evrimci kaynaklarda. Halbuki Einstein ne kadar dindar ve ne kadar samimi bilimden yana.
Evrimciler burada da yine sahtekarlığını yapıyor. Ne yapıyorlar mesela? Einstein'ın buluşlarını ya da diğer bilim adamlarının buluşlarını alıyorlar. Fakat sözlerini aktarmıyorlar. Çünkü sözlerini aktarsalar kendi teorilerinin çürüdüğünü görecekler zaten tamamen. Çünkü Einstein buluyor. Bunu kullanıyorlar mesela. İşte kuantum fiziğini kullanıyorlar. İşte yer çekimi kanunu kullanıyor evrimciler. Ama ondan sonra açıklamalarını kullansalar bu şekilde, biz Allah'a inanmıyoruz diye de ortaya çıkamazlar zaten. Çünkü bunun arkasından, yani bu bilim adamlarının arkasından yürüdüğün halde bunların bu sözlerini de söylersen, bu sen de kabul etmiş olacaksın. Onu kesinlikle etmedikleri için yine bir sahtekarlık söz konusu oluyor. Parçasını alıyorlar, gerisini kullanmıyorlar. Sadece işlerine gelen kısmını alıyorlar, diğer kısmını almıyorlar ama biz burada görüyoruz inşallah.
Hatta baskı yapıyorlar. Einstein, Alexander Friedman ve Einstein evrenin genişlediğini bulan ilk bilim adamları. Evet. Onlar hesaplarıyla evrenin statik olmadığını, Yani maddenin sonsuz, materyalistlerin iddia ettiği gibi sabit dönemde olmadığını, sonsuzdan beri gelmediğini, sonsuza kadar da gitmeyeceğini böyle hesaplarıyla buluyorlar. Evrenin genişlediğini, statik olmadığını. Ama Einstein o dönemdeki materyalist baskıdan dolayı çekiniyor ve bir sabit, kozmolojik sabit ekliyor denklemlerine ki statik gösterebilmek için. Yani o dönemin o sahte bilim anlayışını uyduruyor denklemlerini. Fark ettiği halde statik olmadığını. Daha sonra diyor ki bu diyor benim kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. Yani işte materyalizmin ve Darwinizmin yaptığı budur. Bilimi, sanatı, estetiği ortadan kaldırır. İlerlemeyi evet, durdurur. Yani o en başta fark edilen bu 19. yüzyılın başlarında, 20. yüzyılın başlarında fark edilen bu gerçek ortaya çıkması 1970'lere 80'lere kadar sürüyor. 70 yıl. Halbuki en baştan itibaren biliniyor bu. Yani Einstein o dönem çıkıp bilim özgür olması gerekir, öyle değil mi?
Tabii ki.
Bakacak objektif olarak, aa evren genişliyor. Genişliyor demesi lazım ki bu materyalizmi ortadan kaldırdığı için, muazzam üstüne gideceklerini bildiği için öyle bir şey yapıyor. Ve sonra da söylüyor zaten. Benim kariyerimin en büyük hatasıydı diye.
Evet.
Halbuki gerçek bilim adamları hep dindardır. Ama o baskıdan dolayı saklıyorlardı. İşte 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda hep gizliyorlardı imanlarını. Çünkü böyle bir Darwinist diktatörlük var ki hala bile var. Amerika'da bakıyoruz böyle, İsrail'de bakıyoruz böyle. İsrail'in milli eğitimin baş bilim adamı biraz böyle ya Darwinizm de aslında o kadar doğru değil falan gibi bir şey söyledi böyle. Hemen görevden aldılar.
Evet.
İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi'nde yine böyle baş bilim adamı ya Darwinizm de o kadar aslında şey değil, doğru olmayabilir gibi bir şey söyledi. Hemen istifa etmeye zorladılar, baskıyla istifa ettirdiler. Dünyada bir Darwinist diktatörlük var ve vardı. Ama şimdi kırılma noktasında Allah'ın izniyle o da çöküyor. Çünkü Darwinizm bilimsel olmadığı anlaşıldığı için Allah o baskıyı da artık ortadan kaldırıyor. Herkes açık açık söylemeye başladı. Mesela değil mi? Geçen gün vardı İngiltere'de. Öğrenciler evrim derslerine girmiyorlarmış.
Evet.
Milliyet gazetesi de haber yaptı bunu. Harun Yahya sınıfları boşaltıyor diye.
Maşallah.
Hocamız sınıfları boşaltmaz. Hocamız şimdi sınıfları dolduruyor aslında inşallah. Darwinizm ortadan kalktığında herkes severek, isteyerek gidip o dersleri görecek inşallah. Allah'ın yarattığının delillerinin ispatlandığını. Ve onlar kendi inisiyatiflerini kullanmışlar sınıfa girmemekle. Girsinler, desinler ona yani... Hoca sen ne diyorsun ya, bir protein tesadüfen oluyor mu, nasıl oluyor falan diye şöyle bir sorsa bittik onu zaten yani böyle.
Hoca zaten
aksederse girsinler tabii, çıkmasınlar.
Hoca çıkacak o zaman.
Zaten onlar da anlatamayacaklarını anladılar. Fransa'da da öyle diyordu. Fransa'da çıkan haberlerde biz öğrencileri artık ikna edemiyoruz diyordu Harun Yahya'nın yüzünden diyor, vesilesiyle tabii inşallah. Hocamız vesile oldu Allah'ın izniyle. Bütün gençlik Türkiye'de de mesela böyle %95 artık bu kepazeliğe inanmıyor.
Evet,
bunun nasıl bir rezalet olduğu ortaya çıktı. Elhamdülillah.
Şimdi Newton'dan bahsettik. O yüzden yerçekimi kuvvetinden biraz daha detaylı bahsedelim. Bir alalım. Evet. Evrende bildiğimiz gibi 4 temel kuvvet var. Bunlar kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, bir de güçlü nükleer kuvvet. Bu 4 kuvvetten birisi de işte, kütle çekim kuvveti. Yerçekimi olarak da biliyoruz bunu. Newton'ın kanunlaştırdığı bir kanun olmuş oldu. Yer çekimi kanunu. Kütle çekim kuvveti diyoruz. Bakın bu evrendeki işte mesela güneş sistemini görecek olursak bütün gezegenlerin yörüngesinde kalmasını, güneşin sabit olarak kalmasını, tabii güneş sisteminde bir hareketi var Samanyolu içerisinde, ama bütün gezegenlerin yıldızların etrafında dönmesini, uyduların gezegenler etrafında dönmesini sağlayan şey bu kuvvet. Kütle çekim kuvveti. Bütün uzayı Allah'ın dilemesiyle sebep oluyor. Kütle çekim kuvveti ve bir denge içinde tutuyor. Hiçbir şey dağılıp gitmiyor. Buna bizim çok ihtiyacımız var ve bu oran çok hassas. Bakın şimdi birkaç tahmin yürütelim. Eğer yer çekimi sabiti biraz daha küçük olsaydı evrende, kütle çekim kuvveti, biraz daha sabiti küçük olsaydı en büyük yıldız güneşin %80'i kadar olabiliyordu. Evrendeki en büyük yıldız. Dolayısıyla demir, yani bizim hayatımızda çok hayati öneme sahip olan demir oluşamayacaktı. Çünkü demir biliyoruz ki biz çok devasa yıldızların, güneşten çok daha büyük yıldızların çekirdeklerinde oluşuyor. Ve dünyaya o yıldızlardan koparak geldiğini biz de biliyoruz.
Ve demir ilk hücrelerin yapımında, yani bakterilerin olmazsa olmaz yaşaması için muhakkak gerekli bir element. O olmazsa siyanobakteriler zaten olamıyor. O olmayınca yaşam olamıyor.
Zaten demir olmadan yaşam olamıyor. Biz bile olamazdık. Demir olmasa biz bile yaşayamayız. Çünkü oksijenin taşınması demir aracılığıyla oluyor. Şeylerin, hemoglobinlerin taşıması demir vesilesiyle taşıyor.
Maşallah. Bunu bir de Allah Kur'an'da da bildiriyor insanlar için. Demiri gökten indirdiğini de söylüyor Kur'an'da inşallah.
Nice faydalar olan diyor değil mi inşallah? İnşallah. Bir faydalanan bir tanesi de bu inşallah.
Gerçekten de gökten indirdiğini de Kur'an müzesi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü Erdem Hocam dediği gibi büyük yıldızların çekirdeklerinden toz halinde dünyaya düşüp yerde toprağın altında birleşip hani demir olarak da maden olarak da bizler çıkarırız. Bu da son zamanlarda bulunan bilimsel bir daha doğrusu Kur'an mucizesi olarak önümüze çıktı. Çünkü Allah demiri gökten indirdiğini Kur'an'da bizlere bildirmiş. Bizler de baktığımızda bunun demirin gökten indiğini gerçekten görüyoruz şimdi.
Evet, kütle çekim kuvveti biraz daha peki sabiti büyük olsaydı ne olurdu? Bakın resimde gördüğümüz gibi, ekranımızda gördüğümüz gibi o devasa yıldızlar kara deliklere dönüşürdü. Bu da evrene çok büyük, kara delikleri çok artacağı için çok büyük zararlar verirdi. Belki biz de şu an dünyada bir kara deliğin içine girmiş olurdu.
Maşallah.
Hayat devam edemezdi. Şimdi kendi açımızdan bakacak olursak da, daha hassas oynamaları yapacak olursak da, insan öyle bir mükemmel dengede yaratılmış ki kütle çekim kuvveti maşallah. Ve dünyanın boyutu da çok ilgili bununla. Çünkü dünyanın boyutundaki değişiklik de bunu bizim hissetmemizi değiştirecekti. Biz ama şu an hiç baskı hissetmiyoruz. Mesela kolaylıkla kalkıp yürüyebiliyoruz, spor yapabiliyoruz değil mi? Koşabiliyoruz, yüzebiliyoruz. Bu hareketlerin hepsini kolaylıkla yapabiliyoruz. Aynı zamanda oturup dinlenmemiz için de çok elverişli yer çekimi kuvveti. Mesela havaya kalkmıyoruz. Ya da cisimler havaya kalkmıyor. Bakın dünyanın boyutundan düşünecek olursak da eğer dünya biraz daha küçük olsaydı yer çekimi çok zayıflayacaktı ve atmosfer dünyanın çevresinde tutunamayacaktı. Atmosfer uzaya dağılacaktı. Eğer dünya biraz daha büyük olsaydı bu sefer yer çekimi kuvveti artacaktı bizim hissiyatımız. Atmosferdeki zehirli gazlar da atmosferde tutulacaktı. Onlar da uzaya savrulmayacaktı. Uzaya gitmeyecekti. Dünyada kalması demek o zehirli gazların zaten hayatın devam edememesi demek. Ayrıca bizim kemiklerimiz tabii buna ne kadar dayanacaktı o da ayrı bir soru. Değil mi? O baskıya, o şiddete basınca kaç yıl dayanacaktı kim bilir kemikler? İnsanın hayatını çok zorlaştıracaktı. Şimdi bütün bu dengeler evrendeki, bakın bir örneğini verdik. Olmazsa olmaz dengeler hepsi bizim rahatımız için. Yani yaşamanın hayati artık derecesini geçtik. Bizim lüksümüz için var olan değerler. Yani tam bizim rahat etmemiz için, rahat yaşayabilmemiz için gereken değerlerde durduğunu görüyoruz. Allah'ın bu değerlerle yarattığını görüyoruz.
Hep bir denge maşallah olduğunu görüyoruz. Gökyüzünde de olsun.
Evet.
Yani hep bir denge var ortada. Mesela uzayda şu an uçuyoruz.
Evet.
Bilmeden bir şekilde gidiyoruz ve yanımızda çevremizden geçen bir sürü tehlikeli göktaşları da oluyor. Bunların hepsi de oluyor ama hiçbirisi bize zarar vermeden düzenli biçimde Allah'ın koruması altında yaşıyoruz inşallah.
O hızı biz hiç hissetmiyoruz. Evet.
O şu anda dünyanın normalde dönüş hızını hissetmiyoruz.
Evet.
Şu an çok büyük uğultu vardır mesela dönüş hızını. Çünkü çok büyük bir şeyden bahsediyoruz dönmesinden. Hani küçük bir şey bile, pervaneyi bile döndürdüğümüz zaman sesi nasıl çıkıyor? Bir de dünyanın boyutunu düşünürsek, onun döndüğünü düşünürseniz ve onun haricinde birçok gezegenin de döndüğünü düşünseniz bir sürü ses de insanı rahatsız edici olurdu ama Allah onu da engellemiş mesela. Biz bunları duymuyoruz. Bir de onun harici mesela sadece dünyada yer çekimi var. İşte Ay'a gidiyoruz mesela, Ay'da yer çekimi yok. Ortalama insanın yani buradaki kilosuyla 1/6 ağırlığında oluyor. Çünkü yer çekimi olmadığı için. Hani görüntülerde de muhakkak herkes izlemiştir. Hani uzaya çıkan birisi, işte Ay'a çıkan birisi yürürken böyle zıplaya zıplaya tek tek adımlarla yürüyor. Ama ne oluyor? Mesela hayat orada olmuyor o şekilde. Kısıtlı bir şey var.
Bir ne kadar var. Yavaş hareket ediyor.
Ağır hareket edebiliyorsun çünkü yer çekimi olmadığı için.
Evet.
Bütün hareketler mecburen ağır olmak durumunda kalıyor. Hı hı. Ama dünyada yer çekimi kanunu var. Neden orada yok da dünyada var? Çünkü Allah dünyayı insanların yaşaması için, insanlara uygun şekilde, insanları da dünyaya uygun şekilde yarattığı için biz burada hani Allah'ın bizleri dünyada var ettiğini ve dünyayı da bizler için var ettiğini görüyoruz. Çünkü oksijen ihtiyacımız var. Dünyada oksijen var. Diğer yerlerde yok. Mesela işte bir sürü maskeyle, tüple bilmem neyle anca öyle orada hani belli çalışmalar yapabiliyorlar. İşte burada da biz bütün koşulların bize uygun şekilde yaratıldığını görüyoruz inşallah.
Evet. Hocam şu an aklıma geldi mesela. O dediğin örnekte ay örneğini verdin. Şu bardaktaki şu suyu bile içemezdik. Düşünsenize su havada uçacaktı.
Uçuyor.
Yani çay içemeyecektik açık olarak. Değil mi? Üstü hep böyle özel sistemlerle içmemiz gerekecekti. Kısa bir aramız var, sonra devam edelim inşallah. İnşallah. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bağırsaklardan bahsedelim hocam, iman hakikati olarak. Çünkü bizim için sürekli olarak vücudumuzun içinde 24 saat çalışan bir sistem bağırsaklarımız. Orada bakteriler var. Ve bağırsakların fonksiyonu çok önemli insan vücudunda. Bu çok bilinmiyor açıkçası. Hani kalp, beyin diyoruz, çok hayati, mide diyoruz, çok hayati ama bağırsak en az hepsi kadar hayati. Çünkü bağırsaklar olmadığında bizim besinlerden aldığımız, vücudumuza gerekli olan malzemeler, vücudun ihtiyacı olan malzemeler vücuda ulaşamıyor. Hücrelere ulaşamamış oluyor. Bu yüzden çok hayati aslında. En az onlar kadar hayati. Şimdi onu inceleyelim. Çünkü vücudumuzda bağırsak sistemimiz çok mükemmel paketlenmiş adeta. Vücudumuza yerleştirilmiş. Yaklaşık olarak 8,5 metre kadar tüm bağırsaklarımızın uzunluğu. Bu vücudumuzun içine paketlenmiş ve çok mükemmel şekilde çalışıyor. Bakın detaylarını inceleyelim. Şimdi ilk mideden geçen besin, dün buraya da anlatmıştık mide kısmını. Daha sonra 12 parmak bağırsağı yer alıyor. Hemen ardından ince bağırsak yer alıyor. İnce bağırsak yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 3 santimetre çapında. Bakın 7 metre uzunluğunda. O kadar burada adeta böyle paketlenmiş ki çok küçük bir alanda, vücudun çok küçük bir alanda aslında baktığımızda vücuda genel olarak 7 metre uzunluğunda bir bağırsakla karşılaşıyoruz. Ve içinde emilim gerçekleşiyor. Emilim işleminin ağırlıklı olarak yapıldığı yer ince bağırsak. Şimdi şuradaki animasyonumuzda da gördüğümüz gibi midede genel olarak besinler bölünüyor, parçalanıyor ama çok ince ince artık ham maddelerine kadar parçalanmıyor midede. Bu parçalanma işlemi ve bunun emilimi ince bağırsakta gerçekleşiyor. Mideden böyle karışım haline geliyor. Bunun ismi kimustu, anlatmıştık. Mideden kimus isimli gelen bu karışım,
bulamaç
diyebiliriz. Evet, ince bağırsaklarda emiliyor. Ama bu emilim esnasında çok önemli şeyler var. Mesela ince bağırsakla mide arasındaki bir kapak söz konusu. Çünkü bu kapak da çok önemli. Emilen şey, artık emildikten sonra çünkü o atık haline geliyor. Tekrar mideye dönmüyor. Aynı anlamda ince bağırsakla kalın bağırsak arasında da bu kapı söz konusu. Yine kalın bağırsakta da bir dizi işlem gerçekleşiyor. Birazdan onları da anlatacağız. Kalın bağırsakta artık o son atık haline gelmiş oluyor. O da ince bağırsak geçmesi engellenmiş oluyor. Aralarında hep bir kapak var. Maşallah bu kapak çok koruyucu bir sistem. Bakın gördüğümüz gibi ince bağırsağın burada yapısını daha detaylı olarak görüyoruz. Şimdi buranın detaylarından bahsedelim. Bir kere yapısı çok girintili çıkıntılı. Girintili çıkıntılı olduğu için küçük bir sistem olarak, küçük bir yapı olarak gözüküyor ama biz ince bağırsağı açsak, böyle hani yere yaysak diyelim, 300 metre kare genişliğinde yüzeye sahip bir yüzey alanı var. O kadar girintili çıkıntılı ki bu 300 metre kare yüzey alanına sahip olan organ bizim küçücük vücudumuzun küçük bir yerinde, küçük bir halde duruyor. Bakın maşallah bu da insanı hiç rahatsız etmeyecek şekilde paketlendiğini görüyoruz. Ve yüzeyinde çok özel hücreler var ince bağırsağın yüzeyinde. Bu hücreler ne işe yarıyor peki? Bu hücreler ortamdaki maddelere bakıyor. İnce bağırsağın içindeki maddelere bakıyor ve vücudun beklediği maddeleri yakalıyor. Mesela vücut yağ bekliyor, yağı yakalıyor. Bu arada yağ demişken şundan da bahsedelim. Yağ ne ağızda ne midede sindirilemiyor. Yağ sulu bir ortamda sindirilemiyor. Suyun olduğu bir ortamda. O yüzden bu ince bağırsakta sindirimi ve emilimi ince bağırsakta gerçekleşiyor yağın. Ondan da bahsetmiş olalım. O hücreler işte vücudun hangi maddeye ihtiyacı varsa onu yakalayıp alıyorlar. Ve almakla tabii almak yetmiyor kendilerine almaları. Pompa sistemi var adeta o hücrelerde. O ince bağırsaktaki kanallar birazdan anlatacağız. Resmini göstereceğiz. Hatta şimdi gösterelim. Bakın şu şekilde çıkıntılı çıkıntılı sistemler var. Bu ilgili maddeyi alıp kılcal damarlara pompalıyor. Adeta böyle çalışan pompalar var. Şimdi bu hücreler çok kritik yaptığı işlem. Neden? Bakın ne dedik? Vücudun beklediği maddeyi veriyor. Eğer bu emir gelmezse ona, bu yazılı emir diyebiliriz adeta buna. Çünkü vücuttan bunlara, bu hücrelere emir geliyor. Diyor ki bizim şu maddeye ihtiyacımız var diyor. Beyinden mesela mesaj geliyor oraya. Diyor ki benim parçalanmış şekere ihtiyacım var diyor. Kan pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerden emir geliyor bağırsağa. Diyor ki benim K vitaminine ihtiyacım var diyor. Çünkü K vitamini kan pıhtılaşmasında çok önemli bir faktör. Eğer bağırsakta, ince bağırsakta K vitamini alınmış olsa, kalın bağırsakta da alınıyor büyük kısmı, K vitamini bağırsaklarda emilimi gerçekleşmiş olmasa kan pıhtılaşması diye bir olay vuku bulmuyor vücutta. Bakın çok kritik. O yüzden bu hücrelerin yaptığı işlem çok kritik. Yanlış bir bilgi gelse vücuttan, ihtiyaç olunmayan bir madde gelse ve esas ihtiyaç olunan maddenin talebi gelmese bağırsaklara, biz yaşayamayız. Ya da mesela demir. Demir vücutta öyle bir oranda ki demirin fazlası bizi öldürüyor. Demir yine bağırsaklarda emiliyor. Bağırsağa ne kadar demir ihtiyacı olunduğu bilgisi geliyor bakın. Karanlık bir ortamdan bahsediyoruz. Bu hücrelerin ne gözü var ne kolu var. Bu hücreler ihtiyaç olunan demiri alıyor. Eğer limit dolmuşsa, vücudun daha fazla demire ihtiyacı yoksa, vücuda eğer daha fazla demir girerse, vücut kaybı uğrarsa, değil mi? İşlevini yitirirse, zarar verirse o vücuda artık, o zaman dur diyor. Daha fazla demir almıyor. Bakın çok hayati hücreler yer alıyor burada. Maşallah. Şimdi yapısını incelemeye devam edelim o zaman. Evet. Şundan bahsetmedik. Kalın bağırsağı daha detaylı olarak bahsedelim. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmiyor. Ama su ve mineral gibi bazı kalan maddelerin, artık kalın bağırsağa geliyor o maddeler, su ve mineral gibi bazı maddelerin emilimi gerçekleşiyor tekrar. Ve biraz önce ne söyledik? Bakın kanın pıhtılaşması için şart olan bir madde, K vitamini, bir vitamin, doğada bulunduğu haliyle K vitamini bizim vücudumuz kullanamıyor o haline. K vitamini kalın bağırsakta bazı bakteriler tarafından bir dizi işlemden geçirilmesi gerekiyor. Kalın bağırsakta bu bakteriler sürekli olarak bulunuyor. Bakın bu bakterilerin varlığı olmasa bizim kanımız pıhtılaşmayacak. Yani bir şeyin olması için vücutta onlarca mekanizmanın, onlarca elemanın, onlarca işçinin kendi yerlerinde, görevlerinde olması gerekiyor. Ve bu görevlerini eksiksizce 7/24 tatile gitmeden, ara vermeden yerine getirmeleri gerekiyor. Bu bakteriler K vitamini biz besin yoluyla alıyoruz. Bunu bir dizi işlemden geçiriyorlar kalın bağırsakta ve vücuda veriyorlar. Böylece kanın pıhtılaşmasında bu kullanılmış oluyor. Bakın ne kadar aşama saydık, değil mi? Bu aşamaların her biri evrim teorisini geçersiz kılmaya tek başına yeterli. Çünkü oradaki bakteri olmasa, oradaki eksik vücudun ihtiyacı olan maddeyi algılayıp o maddeyi alıp pompalayan, kılcal damarlara pompalayan hücreler olmasa biz hayatımızı devam ettiremeyiz. Bakın kalbimiz olsun, beynimiz olsun, midemiz olsun, yemek borumuz olsun, ağzımız olsun, besin alalım, mideye gönderebilelim. Ama ince bağırsak, kalın bağırsaktaki bu bir dizi işlem gerçekleşmese, bir tanesi bile gerçekleşmese biz yaşayamıyoruz. Çünkü aldığımız besin vücudun ihtiyacı olan, vücuda yarayacak hale geçmiyor zaten. Yağı alıyoruz, yağın o şekilde bir vücuda hiçbir faydası yok. Şekeri alıyoruz, dışarıdan o haliyle hiçbir faydası yok. Faydası olan hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun yapıldığı yer bağırsaklar. Bakın ne kadar hayati öneme sahip ve evrim teorisini bağırsaklar tek başına yerle bir ediyor. Kademeli olarak gelişmesi mümkün değil. Çünkü ne dedik? Oradaki hücrelerin eksikliği ya da oradaki bakterilerin eksikliği durumunda bağırsak zaten işlevini yerine getiremiyor. Ya bağırsak şu an bizim vücudumuzdaki haliyle olacak ya da hiç olmayacak. Ya yani hiç olmayacak derken eksik haliyle hayat olmayacak zaten.
Yaşam ya da olmayacak. Ya yaşam bağırsak olacak. Olacak ya yaşam olmayacak. Evet.
Ya da bizim şu an vücudumuzdaki haliyle olacak ve biz de bakın her gün besin alıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz Allah'a şükür.
Bir de ya mesela 7 metre dedin herhalde hocam. Evet. Hiçbir şekilde karışmıyor. Şu an yani 7 metrelik ip bile versek birbirimiz bir yere yerleştirelim desek o kadar büyüklükte. Onu karıştırırız birbirinin içine muhakkak, girer. Kör düğüm olur yani. Tamam. Ama hiçbir şekilde o karışma yok. Tamamen düzenli bir şekilde kavisli şekilde yediklerimiz orada sindirilerek gidiyor. Bu çok büyük mucize oluyor insanlar.
Bunu biz ne zaman öğrendik? Bu yüzyılda öğrendik. İnşallah. Yeni bilim dallarının ve elektron mikroskobunun, mikroskopların icadından sonra insanoğlu bu keşfi bu yüzyılda daha yeni yaptı. Yani daha öncesinde bağırsağın bu kadar fonksiyonları olduğu, orada birçok sindirim enzimlerinin olduğu, proteinin nerede sindirildiği, yağın ve karbonhidratların nerede, hangi enzimler tarafından, hangi bağırsağın hangi bölgelerinde sindirildiği, nerede depolandığına kadar artık hepsi bu dönemde ortaya çıktı.
Maşallah.
Ya bağırsağın esas fonksiyonu, üzerindeki o mikrovirüslerin kilometre yüzey alanını artırmak için düzenlenmiş o müthiş düzeni, yani küçük küçük çıkıntılar yapıyor ki yüzey alanı artsın diye. Ciğerimizde de buna benzer bir yapı var. Ve bağırsağın iç fizyolojisi bu yüzyılda ortaya çıkmış bir gerçek olarak şu an karşımızda duruyor. Fakat bu gerçeği milyonlarca yıldır bilen ve canlı mı cansız mı daha karar verilmemiş bir grup daha var. O da virüsler. Virüsler bütün canlıların en iç detay şifrelerini biliyor. Yani daha mesela Nobel ödülleri verilmiş konuları virüsler zaten milyonlarca yıl öncesinden biliyorlardı. Fakat yani bırak gözü kulağı bilinci aklın olacağı bir organı, bir organeli, bir hücre bile değil. Üzerinde hücre organeli, sindirim enzimleri hiçbir şey yok. Tek bir görevi var. İçeri sız ve hastalık yap. Bu. Başka hiçbir görevi yok. Allah'ın ona kılmış olduğu görev bu çünkü inşallah. Şimdi bakın o bağırsağı nasıl sızma operasyonu yapıyor? Bu virüs onu izleyelim. Reovirus isimli bir virüs grubu var. Bunlar çift sarmallı RNA genomuna sahip. Yine aynı RNA genomuna sahip influenza ve HIV virüsleri de örnek olarak gösterilebilir bu gruba. Böyle görmüş olduğumuz gibi bakın sarılar, arka taraftaki büyük çıkıntılar bağırsağın yüzeyinde bulunan mikrovirüsler. Bunlardan çok daha küçük bir yapıya sahip virüs ve böyle şekil olarak da hem simetrik hem de detayla yapılmış bir yapısı var. Şimdi bu yapıyı inceleyelim. Biraz katman katman içeri doğru açılıyor. Virüsün dış kısmını oluşturan, şimdi buraya dikkat edin, proteinler var. İnsanoğlu daha proteini yapamıyor. Proteinlerin daha birçoğunun belki ne işe yaradığı yavaş yavaş keşfediliyor. Fakat bu virüste protein var. Hem de tam amaca hizmet eden. Bunlar sırayla sigma 1, mu 1. Bunların isimlerini bu şekilde kod isim olarak veriliyor. Sigma 3 ve 2. Lambda 1 ve lambda 3 var. Şimdi lambda 2 isimli protein, o da çok hayati bir öneme sahip. Onu da biraz sonra gösterecek. Şimdi bakın lambda 2 şu parlak ışıkla gösterilen yerler. Buranın özelliği şu. Kendi içerisinde, hücrenin içerisine girdikten sonra virüs kendi içindeki genomu, RNA'yı bu lambda 2 proteinin olduğu kapılardan dışarı veriyor. Ancak bu şekilde tam hedefine gidebiliyor içindeki genom. Onun için bu proteinde böyle hassas bir görevi var. Peki bu kadar iyi ve sıkı donanımlı halde olan bu virüste tek amacı bir de hasta etmek. Yani bak bir şey var. Canlı demiyor bilim dünyası ama canlı ya. Belli ki bir şuur var. Bir şeyler hareket ediyor. Canlı vücuduna girince canlı oluyor bir anda. Öyle diyelim. Çok önemli protein dizilimi var. Bu protein dizilimi tam infekte edeceği canlının hücresinin şifresine uygun. Anahtar kilit uyumunda 3 boyutlu. Tam bir sızma operasyonu yapıyor. Zira hücre onu kendisine dost bir şey geliyormuş zannediyor. O izlenimi verdirtiyor. Yani bu çok önemli bir harekat planı. Çok önemli bir ilim. Bu ilim o virüste var. Bu çok detaylı bir şey. Yalnız aklı gözü, şuuru ve bir hücre canlılığı göstermeyen bu yapıda belki de hiç olmasını beklemediğimiz bir şey daha var. O da simetri. Yani görünümü çok güzel özel. Bakın şimdi onu gösteriyorum. Hatta ikigen simetri değil. Yani sol ve sağ tarafı değil. Beşgen, yani beş tarafı. Üçgen ve ikigen. İki, üç ve beş kenarı ayrı ayrı birbirinin simetrisi. Biz yani 10 tane tuğlayı üst üste görsek bir yerde deriz ki böyle hani bu tuğlaları kim dizdi deriz. Çünkü bir düzen var orada. E kardeşim burada insanoğlunun üretemediği bir madde olan proteinin çok müthiş bir sanatla dizildiğini görüyoruz. İki kenar aynı, üç kenar aynı, beş kenar aynı. Özel bir dizilim var, bir hesap var. Burada açıların ve düzenin tam uyumlu olduğunu görüyoruz maşallah. Ve sanatla dizildiğini görüyoruz maşallah. Şimdi harekat başlıyor. Virüs vücudun içine sızdıktan sonra vücut bunu dost bir canlı olarak biliyor. Bağırsağa geldiğinde az önce Erdem'in anlattığı gibi protein sindiriminde olduğu yer burası. Özel proteolitik enzimler var. Tripsin, kimotripsin gibi. Bunlar bağırsak yüzeyinde dolaştığı gibi besinleri parçaladığı gibi proteinleri virüse de enjekte oluyor. Virüsün de yüzeyine temas ediyorlar. Ve virüste hali hazırda olan sigma 3 isimli protein bunun için var. Bu enzim gelsin beni parçalasın diye var. Ve nitekim parçalanıyor. Burada sarı ve pembe renkte olan sigma 3 isimli protein enzim sayesinde parçalanıyor. Ha şunu söylemeyi unuttum. Bu virüsün dışında işte şu parçalanan kılıf var. Yağ kılıfı var üzerinde. Bu nadir görülen bir özellik. Mesela HIV virüsü çıplak. Üzerinde herhangi bir yağdan bir kılıf yok. Ama bu virüste var. Şimdi bu çok özel bir yapı. Eğer o protein enzimleri üzerindeki yapıyı parçalamasa ki enzim bak parçalıyor, darbe veriyor virüse. Bu olmasa virüs infekte edemiyor. Ve virüs orada o bölgede bu enzimin olup kendi üstündeki bu proteini, sigma 3 proteinini temizleyeceğini ve yok edeceğini biliyor. Onu yok ettikten sonra diğer silahlarını ortaya çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi CHM1. Junctional Adhesive Molecule. Bu hücrenin yüzeyine bağlanmayı yarayan şifre. Şifre açığa çıkıyor. Yani anahtar açığa çıkıyor. Ve bu anahtar hücreyle şu an anahtar kilitle şu an temas etti. Tam uyumlu şekilde kapıyı açtı. Ve hücre ona dost element muamelesi yapıp hücrenin içerisine kırmızı halı serip alıyor. Endositozla. Şu an bakın özel yine bunu da detaylı anlatmıştık. Bu ayrı bir sistem. Bir kapsül içerisinde alınıp yani padişah muamelesi yapılıyor. Şaheser muamelesi yapılıyor. Kırılmasın, dökülmesin diye. Halbuki düşman. Kendisinin dost ve çok önemli birisi olduğunu zannettiriyor. VIP hizmet sunuyor. Hücrenin içerisine geldikten sonra bu kılıf tekrar açılıyor. Ve şimdi virüs serbest kaldı. Ve şu an planını uygulamaya koyacak. Lambda 2 proteinlerinden RNA'sını hücrenin içerisine nakledecek. Bu da bir sonraki videoda artık gösteriliyor. Ya biz bu ana kadar ne proteinden daha birkaç tane proteinden oluşmuş bir şey gördük. Bu canlı alameti gösteriyor. Hattı zatında proteinler de zaten canlı alameti gösteriyorlar vücudun içerisinde.
Akıl gösteriyor.
Akıl gösteriyor. Böyle canlı şuurlu bir varlık gibi hareket edip ne yapacağını çok iyi bilen bir varlık olarak bize gösteriliyor. Allah öyle tecelli ediyor orada. Virüs de aynı şekilde. Hem akıl var, hem şuur var. Hem zahiren gerekli bütün proteinler olması gereken 3 boyutlu şeklinde var. Sırayla oluyor. Saldırıların ne olacağı biliniyor. Ve sanat var. Simetrinin bu canlıda ne işi ya? Simetriye kimse dikkat etmiyor. Öyle bir biyolojik bir yapıda simetriye kimse dikkat etmiyor. İnsan bunu görüyor. İnsan oradaki simetriye şahit oluyor. Allah ne güzel yaratmış diyor.
Maşallah.
Maşallah. İşte bilim bunun için var. Allah'ı tespit edelim diye var.
Maşallah. Hocam anlattığın konuda o kadar çok detay var ki. Yani hani yüzlerce detayda yüzlerce kez Allah'ı tekrar tekrar görme imkanı var maşallah. Evet. Çok güzel, çok olağanüstü maşallah.
Bugün evet. Mesela şimdi protein tozu aldık. Pali çalışmak için. Açtım kovayı böyle toz içinde. Hiç öyle duruyor yani. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Ama aynı protein hücrenin içine girdiğinde yani muazzam bir akıl gösteriyor böyle. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde yaptığı işler, paketleme sistemleri, karşılama oluyor, işte reseptörü var, anahtar kilit gibi uygun birbirine. O gidiyor başka proteini aktifliyor, o gidiyor başkasını aktifliyor, o gidiyor DNA'nın içinde özel bir yer buluyor. Başka bir proteinin yapımını etkiliyor. Böyle yani muazzam bir sistem var. Halbuki kovanın içinde öyle duruyor. Yani atıyorsun bir sıvının içine, içiyorsun en fazla yani böyle. Doğada bıraktığın zaman da hemen parçalanıyor. Bakın proteinlerin olması için proteinlerin gerekliliği, canlı hücresinin tam teşekküllü bir canlı hücresinin olması gerekliliği muazzam bir darbe oldu. Darwinizmi kökünden bitirdi. Yani bu balyoz gibi indi dünya çapında. Yani en temel bu mutlaka. Onun için Darwinistlere, Darwinizmin geçersizliği anlatırken, yani Darwinistler derken mesela komünizme karşı bir mücadele yürütürken, PKK'nın komünizme karşı proteinlerin geçersizliği en temel konu. Hocamız dün de dedi, yani bunların sosyal sistemlerin eleştirilmesi bir şey ifade etmez dedi. Mesela bir ekonomik modelleri var, onun geçersizliğinin anlatılması. Dün anlattık gerçi ama o bir şey ifade etmiyor hakikaten komüniste. Komünistin, komünizm sisteminin daha doğrusu en temeli Darwinizm'dir. Darwinizm bittiği anda komünizm havada kalan bir ideoloji halindedir. Yani boş böyle, püf. Darwinizm olmadan komünizm yani mümkün değil, ayakta duramaz. Bir insan inanamaz komünizme. Çünkü bunun diyalektiği, diyalektik materyalizmin diyalektiği Darwinizm demektir. Diyor, bu bizim görüşümüzün doğa tarihi temeli diyor Karl Marx. Yani bu bilimsel temeli budur diyor. Bu olmazsa bilimsel temeli yoktur diyor. Yani tersten baktığımızda Karl Marx'ın bu ifadesine.
Temeli yok diyor.
Tabii Darwinizm yoksa temeli, yani bilimsel bir geçerliliği yoktur demek anlamına geliyor komünizmin. Karl Marx çok uyanık. Yani onlar komünizmi, Marksizmi iddia ederken, hazırlarken böyle bir şeye ihtiyaçları var. Ama o dönemde yok. Darwin de henüz kitabını yazmamış. 1859 yılında yazıyor kitabını. Karl Marx'ın da Marksizmi ortaya koyması o yıllarda. Ama öyle bir dayanak olmadığı için birdenbire o fikirle ortaya çıkamıyor. Neye dayandıracak yani? Diyalektik materyalizmi. Diyalektiği neye dayandıracak? Materyalizmin geçerliliği için de yine Darwinizme ihtiyaç var. Çünkü Darwinizmin, materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Yine ona bilimsel bir dayanak olarak kullanabilecekleri bir şey. Dolayısıyla böyle bir sistem çıktığında, ki Karl Marx'ın komünist sistemi bir yaratıcının varlığına şiddetle karşı, haşa tamamen ortadan kaldırmalıyız diyor dini diyor. Din diyor haşa Allah'ın afyonudur, Allah affetsin. Din diyor halkın afyonudur diyor. Halkı haşa uyuşturacak bir sistemdir diyor. Ama yaptığı kepazelik şu, dini karşı, hak dini kaldırıp yerine tamamen batıl bir din olan, putperest bir felsefe olan komünizmi getirmeye çalışıyor. Ya işin rezaleti burada. Ama bunun için bakın hep gelip dayanılan nokta Darwinizm'dir. Darwinizmi bir kere geçersiz hale getirdin mi orada artık komünizm olmaz. Komünizm olmadığı yerde de PKK olmaz. Dolayısıyla bu proteinlerin geçersizliği ve fosil kanıtları son derece önemli. Yani fikri çalışmada hocamız zaten böyle yerle bir etti. Yani hakikaten fosil kanıtlarının dünya çapında yaratılış atlasının her yere gittiğinde böyle paldır küldür çökertti orada sistemi. Ama balyoz etkisi proteinlerin oluşmasının imkansızlığı. O yani çok teknik olarak böyle bilimsel net delille bitiriyor. Yani artık ondan sonra savunacak hali kalmıyor Darwinizmi. Komünizm de ayakta duramaz onun için. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Deccaliyet'in Darwinist ve ateist olmasıyla ilgili sözleri var. Bakın şöyle ifade ediyor Üstad Said Nursi Hazretleri. Maddi yünlük diyor. Yani materyalizm, ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler, maddi yünlük, manevi taundur. Taun da bir bulaşıcı bir veba hastalığı, manevi bir hastalıktır diyor. Ki beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, şu müthiş hastalığı tutturdu. Gazabı ilahiye çarptırdı, Allah'ın gazabına neden oldu. Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, geliştikçe, yani nasıl oldu bu? Modern sistemlerle, internet, televizyon, radyo, dergiler, gazeteler tevessü ettikçe, geliştikçe o tavunda bulaşıcı veba hastalığı da tevessü eder, gelişir. Yani o telkinle gelişir. Hakikaten mesela Hitler'in propaganda bakanı var, Goebbels, diyor ki bir yalanı diyor ne kadar çok tekrarlayarak ve yüksek sesle söylersen diyor o kadar çok insanı inandırırsın diyor. Yapılan buydu hep. Yani radyolarda, okullarda, gazetelerde hep Darwinist propaganda yapıldı. Nasıl yapıldı? Telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe diyor. O şekilde yapıldı. Telkinle yapıldı. Devam ediyor üstad. Tabi yün, maddi yün, yani materyalizm, Darwinizm'den, felsefesinden tevellüd eden, yani doğan bir ceryan-ı nemrudane. Ceryan-ı nemrudane isyankar bir ceryan. Allah'ı inkar eden isyankar bir ceryan. Gittikçe, bakın ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla, bu materyalizm vasıtasıyla, maddi felsefe vasıtasıyla intişar ederek, yayılarak, kuvvet bulup uluhiyeti, Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. Ama ahir zamanda gelir diyor bu. Özel bir zamana dikkat çekiyor. Nitekim kendi döneminde anlatırken o dönemde mehdiyetin mümkün olmadığını söylüyor. Hayatın geniş dairesinde diyor. Yani ahir zamanın özellikleri var. Allah Hazreti Mehdi'si gönderirken deccaliyetin en şiddetli olduğu bir dönemde gönderiyor. Ama onu yıkacak bütün silahları da veriyor Hazreti Mehdi'sine. Nedir bunlar? İnternet, televizyonlar, yayın organları, değil mi? Bunların hepsi Mehdi bunlarla donatılıyor. Mesela elinden bakar talebelerini görür diyor. Onlarla konuşur diyor. Uçak mesela teknolojisi var. Dünyanın her tarafına seyahat edilebiliyor. Talebelerin her yere gideceğini, orada insanlara konuşmalar, konferanslar vereceğini işaret eden hadisler var. Çok net bir şekilde. Teknolojiyi kullanarak, ama Bediüzzaman'ın dediği gibi bilimi kullanarak yerle bir ediyor inşallah. Gerçek bilimi kullanıyor Hazreti Mehdi. Bilimsel delilleri kullanıyor. Yani nasıl sahte bilim, darwinizm, bu deccali felsefeler, telkin ve bu telkin yoluyla teknolojiyi kullanarak insanları ikna ettilerse, Hazreti Mehdi gerçek bilimsel delillerle yine aynı teknolojiyi kullanarak da darwinizmi yerle bir ediyor dünya çapında inşallah. Neticede yani darwinizmin bilimsel geçersizliğini anlattık bir saat boyunca. Her gün anlatmaya devam ediyoruz. Hocamız bunun da üzerinde durdu. Bir kere anlatılan bir şeye dedi, inanmazdı. Yani inanan bir insan dedi. Mesela biz dedi PKK'yı ve komünizmi bir kere eleştirsek dedi, o zaman yani onun geçersizliğine inanmıyoruz demektir dedi. Sürekli anlatım bizim gerçekten inandığımızı, kararlı olduğumuzu gösterir dedi. Darwinizm için de bu geçerli. Bakın her programda bunun üzerinde duruyoruz. İman hakikatleri, Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyan bilimsel deliller. Her gün komünizme, PKK'ya, Darwinizme balyoz gibi darbe oluyor Allah'ın izniyle. Bizi çünkü sadece Darwinizmi geçersizliği kabul eden insanlar seyretmiyor, izlemiyor. Hocamızın programlarını dünyanın her tarafından Darwinistler, komünistler, it kopuk herkes izliyor. Yani inananlar da izliyor, makul insanlar da izliyor. Ve onların birçoğunun zaman geçtikçe bakıyoruz gazetelerde çıkan haberler, köşe yazarlarının tarihçisi. Mesela baksak böyle Aydın Doğan grubunun, diğer gruptan medya mensuplarının, onların kendi içinden muazzam bir değişim yaşadığını görüyoruz hocamızın anlatımlarıyla. Bir kısmı işte hocamız hakikaten karakter analizlerini yaparak muazzam aşağılıyor onları. Onlar da bir paniğe kapılıp o eski güçlerini kaybettiklerini anlıyorlar. O değişimi hissettiren yazılar yazmaya başlıyorlar. Veya azılı komünistken veya materyalizm, darwinizmi savunurken hocamızın anlatımlarıyla bilimsel deliller getirmesiyle bir bakıyoruz adam Müslüman olmuş, sağ basında yazılar yazmaya başlamış veya yazılarında muazzam bir değişim geçirmiş. Ateistken inanmaya başlamış. Bu böyle oluyor inşallah. Teknolojiyi kullanarak yine aynı şekilde aynı silahlarla darwinizmi vuruyor hocamız maşallah Allah'ın dilemesiyle. Tabii bu yaşadığımız dönemle ilgili üstadın söylediği, bakın diyor ahir zamanda bu böyle olacak diyor inşallah. Ve Hazreti Mehdi'ye de çok dikkat çekiyor. Acayip şahıs diyor. Yani çok acayip böyle. Özel ilimlerle donatılmış. Hiçbir şeyin onu durduramadığı. Ben de onun diyor piştel bir neferiyim diyor. Öncü bir askeriyim diyor inşallah. Kendisinin ona zaten zemin hazırladığını, o dönemde Hazreti Mehdi'nin yaptığı icatların zaten yapılmasının mümkün olmadığını çok detaylı olarak bildiriyor. Hazreti Mehdi bu bakımdan Hatemül Veli çok hakikaten özel birisi maşallah. Allah tarafından özel yeteneklerle, özel bilgilerle donatılmış. Yeteneğin sahibi Allah'tır inşallah. O görevi veriyor, onu galip olarak yaratmış. Ve deccaliyetin en şiddetli olduğu bir dönemde geliyor. Yani insanlık tarihinde diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Adem'den bu yana en şiddetli olacağını bildiriyor hadislerinde Peygamberimiz de. Hakikaten öyle. Darwinizm %99'unu kontrol etti dünyanın. Bütün komünist sistemler, faşizm her tarafı kapladı dünya çapında. Dünyanın yarısı komünist oldu. İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde acayip bir oranda dünyanın bir kısmı faşist oldu biliniyor işte. Adolf Hitler dönemleri, Mussolini'ler gibi böyle psikopatlar çıktı. Ve dünya çapında muazzam bir katliam oldu. Bu işte Mehdi'nin çıkış dönemi. Yani çok özel dönemi Mehdi'nin çıkış dönemi. Hiçbir dönemde böyle değil çünkü. Ne İmam Rabbani döneminde böyle, ne Bediüzzaman Said Nursi döneminde böyle, ne Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin döneminde böyle. Hiçbir müceddirin döneminde de bu şekilde değil. Hazreti Mehdi döneminde zirve yapıyor. Onun için de Allah Hatemül Veliyesini, en büyük velisini gönderiyor inşallah. Hazreti Mehdi'sini.
Ya maşallah Allah hep destekliyor inşallah. Allah'ın yolunda olanlara yardım ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a saldırılar çok, yani en zirve dediğin gibi noktasına ulaşıyor. Ama her zaman için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın lehine dönüşüyor yapılan bütün bu saldırılar. Onu alt edemiyorlar. Yani o muhakkak üste çıkıyor. Yapılan çabalar da lehte bir çabaya dönüşüyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah galip oluyor. Yani mesela depremler artıyor ama onun bulunduğu yerde deprem olmuyor mesela. Yakınlarında oluyor, Allah koruyor. Depremi orada yapmıyor mesela. Hazreti Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da inşallah. Mesela deprem olmadı İstanbul'da. İstanbul'un altından girdi. Avcılardan çıkıp İzmir'e doğru gitti değil mi? Gelmedi. İstanbul'da mesela olmadı. Her taraf meteorlarla çevrili dünyanın çevresi. Her an bir tanesi çarpabilir ama Allah koruyor, göndermiyor. Vakti var inşallah. Münafıklar var. Çok çok azılılar. Yani artık silahlı saldırılar, suikastlar, her türlü eylemi yapma planını yapıyorlar. Yapıyorlar da, yapmaya da çalışıyorlar. Her türlü yani alt etme projesini yapmaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. Çünkü Allah koruyor inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. Ve bu çabalar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imanının kuvvetiyle inşallah, Allah'ın ona verdiği imanın kuvvetiyle ona hiç zarar vermediği gibi hepsi büyük bir şekilde faydaya dönüşüp her geçen gün İslamiyet'in yayılmasına vesile olan hareketler oluyor inşallah. Zaten dünyaya şu an baktığımızda Müslüman nüfusun hızla arttığını, Darwinizmin hızla geri çekildiğini, bilimle çıkan bu evrimin bilimin ters dönüp başlarına geçtiğini ve Allah'ın nurunun her yere çok hızlı bir şekilde yayıldığını inşallah görüyoruz. Bu devirde olan her şey çok büyük çapta, dünya çapında oluyor. Ve Allah çok mutlu bir geleceğe, çok kutlu bir zamana doğru inşallah bizi iletiyor. Burada her Müslümanın üzerine düşen görev, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olmaya çalışmak, hakim olan İslamiyet'in taraftarı olarak cehd edenlerden olmaya çalışmak. En doğru, en akılcı karar çünkü bu olur. Çünkü gidişat bu yönde. Allah zaten Bediüzzaman Hazretleri söylüyor talebelerine, talebelerinin videolarını izliyoruz. Allah bu dini tamam edecek dünyaya inşallah. Ama orada senin ne yaptığın çok önemli. Senin amel olarak, cihet olarak, fikir ve davranış olarak İslamiyet hakim olana kadar da senin çabanın geçmesi çok önemli. En güzel çabalardan birisini sen yap, senin de İslam tarihine adın yazılsın. Cennette sonsuza kadar kardeşlerine mesela bunu anlatırsın. Senin de bir anın olur, senin de bir adın duyulur inşallah Allah'ın izniyle. O zaman en faydalı ve en akılcı hareketi yapmış olursun.
İnşallah. Ya hayret ama yani şu çok hayret bir konu. Hadislerde çok net anlatıyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi çok tanınan birisi. Yani öyle hiç kimsenin bilmediği, böyle birdenbire fark edecekleri birisi değil. Yani o 40 yıllık önemli çalışması döneminde. Mesela Peygamberimiz diyor ki pazarlarda gezecek diyor. İnsanlar onu o insanları görecek ama diyor insanlar onu göremeyecekler diyor. Yani herkesin göz önünde olan birisi. Mesela Said Nursi Hazretleri de 100 sene sonra cemalini göreceksiniz diyor. Ve çok iftiralar atılacak birisi. Yani iftiraların atıldığı, çok böyle iftira atıldı ki zaten o yüzden 313 kişi kalıyor talebelerin sayısı. Az sayıda kalıyor. Ve insanlar uzak duruyorlar. Yani biliyorlar onları insanlar. Mesela Peygamberimiz onlarla evlenmezler diyor. Hastalandığında kimse gitmez diyor. Ondan sonra kaybolduğunda kimse aramaz diyor. Mezarına gitmezler diyor. Ölse diyor kimse sormaz diyor yani böyle inşallah. Uzak durdukları, tanıdıkları, bildikleri birisi. Zaten iftiralar atılıyor. Tutuklanıp hapse girdiğini anlıyoruz. Hazreti Yusuf'a benzetiyor gaybetini inşallah. Böyle birisi yani böyle bilinmedik birisi değil Hazreti Mehdi. Aksine herkesin bildiği birisi. Şaşırmıyorlar zaten çıktığında inşallah. Yani bu o değildir diyor. Mesela Cübbeli anlatıyor onu. Dinimizi izale ediyor, mahvediyor diyorlar. Ve bildikleri birisi yani. Tanıyorlar, görüyorlar. Hatta o kadar üstün ahlaklı, bu kadar Allah'tan çok korkan, değil mi? Ve her yaptığı doğru olan, çünkü ahkamda masumdur diyor Peygamberimiz. Hata yaptığında diyor, hatasını düzelten bir melek vardır diyor inşallah. Öyle birisi dinimizi haşa mahvediyor diyorlar. Yani Deccaliyet'in tarafına geçmiş bir takım yobazlar. Bu şekilde karşı çıkıyorlar. Yani çok bilinen birisi hatta bu şekillere karşı çıkıyorlar. Bu çok hayret verici yani. Bu da Allah'ın varlığının bir delili. Normalde Hazreti Mehdi gibi birisi mesela günümüzde bir cemaatler var dünya çapında herkes de bilir. Milyonlarca üyesi oluyor değil mi? Yüz binlerce, on binlerce insanlar böyle. Yani çok normal bir şey bu. Ama Hazreti Mehdi gibi bu kadar üstün ahlaklı birisi, acayip şahıs diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Ve yaptıklarıyla da hep yanlışları ortadan kaldırıyor. Yani yobazlık sistemini ortadan kaldırıyor, hurafeleri kaldırıyor, dini aslına döndürüyor. En büyük müştehit, en büyük müceddit. Hem hakim diyor, hem kutbu azam inşallah. Öyle birisi. Hatemül Veli ve Peygamberimizin Allah'ın halifesi dediği birisi. Halifetullah. Yani o kadar üstün ahlaklı, böyle güzel ahlaklı birisi inşallah. Yaptıkları doğru, ilmiyle dünyadan hareket ediyor inşallah. Fakat insanlar uzak duruyorlar, tanıdıkları bildikleri halde. Bu da hakikaten çok Allah'ın yarattığının bir delili. Allah kaderde bu şekilde yaratmış insanlar inşallah. Normalde çünkü değil mi, milyonlarca insan hemen tabi olabilirdi. Ama o kadar değerli olmazdı o zaman. Onu Mehdi'nin bu kadar değerli olmasını aynı zaman ve talebelerini bu kadar değerli kılan inşallah insanların karşı çıkmaları zaten. Ve bu yobaz, belli bir yobaz sayfasının, belli bir yobaz güruhunun, münafıkan bir sistemin, münafıkların mücadele etmeleri, çok şiddetli bir şekilde mücadele etmeleri. İt kopuk takımının, yani dinsizlerin, işte kafirlerin, müşriklerin bir önemli bir kısmının mücadele vermeleri, iftira atmaları. Ondan dolayı çok değerli inşallah. Yoksa insanların tanımadığı, bilmediği biri olmuyor. Hatta görüyorlar, çok iyi biliyorlar. Yani o anlaşılıyor zaten hadislerden, Bediüzzaman'ın tanımlamalarından. Çok iyi bilinen birisi olduğu anlaşılıyor inşallah.
Evet, Allah burada anlıyoruz ki Allah özel olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve cemaatini imtihan ediyor. Değil mi? O kadar mesela 40 yıllık bir mücadeleri olacağını biliyoruz. Hadis-i şeriflerden sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Demek ki burada insanın kararlı olması, değil mi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın orada kararlılığı, yani imtihanının aslında orada boyutu gösteriliyor. Çok şiddetli imtihan oluyor cemaat ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam. 40 yıllık bir çabaya rağmen mesela 20 yıl çaba gösteriyor. Ama İslam'a hakim olmamış oluyor. 30 yıl daha çaba gösteriyor. 30 yıl oluyor mesela, İslam hakim olmamış oluyor. Allah imtihan ediyor cemaatinde. Mesela münafıkların çıkacağını bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde. O münafıkların çok şiddetli olacaklarını bildiriyor. Kalpleri kurt kalbi gibidir diyor. Mesela öyle münafık. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de münafıklar çıkmıştı. Mümin toplumdan çıkıyor bu münafıklar ama Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaatinden çıkan münafıklar çok daha şiddetli olacak.
En şiddetleri.
Evet, en şiddetleri. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları da uzun uzun anlatıyor, detaylı anlatıyor. Kalpleri kurt kalbi gibi katı olacaktır diyor. Onlardan ayrılacaklar diyor. Zarar vermeye çalışacaklar diyor inşallah. İşte bunlara rağmen Hazreti Mehdi aleyhisselam mücadelesine devam ediyor. Bu tabii bütün Müslümanların örnek alması gereken bir ahlak. Çünkü insanlarda genel olarak biz baktığımızda herkes zaten kendisinden bilir. Değil mi? Bir şey olduğunda, bir olayla karşılaştığında insan ondan caymaya çalışır, yılmaya çalışır. Halbuki öyle yapmaması gerekiyor işte Müslümanların da. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ahlakını örnek almaları gerekiyor. Bakın uzun yıllar verdiği bir mücadele var. Bütün baskılar geliyor, iftiralar geliyor. Yine de ama yolundan dönmüyor mesela. Ama yanındaki mesela münafıklar, cemaatindeki münafıklar zorluk geldikçe ayrılıyorlar. Zorluk geldikçe ayrılıyorlar. İşte o kaypak yapıları o insanların hemen belli oluyor zaten. Değil mi? Mesela insanlar size karşı toplandı diyorlar. Toplandı diyorlar. Başka iman etmeyenler bu haberi getiriyor mesela münafıklara. Münafık hemen ayrılıyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinden. Genel mümin topluluklarında zaten böyle oluyor. İşte ahlaklarının güzelliği de, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakının güzelliği burada daha iyi anlaşılıyor. Bütün bu olayları birlikte değerlendirince. Birçok dış etken var ama o mücadelesine yıllarca devam ediyor. Allah da zaten o mücadelesine, değil mi? O mücadelesini vesile kılarak öyle bir başarı nasip ediyor. Daha önce hiç kimsenin, değil mi? İki kişi var tam olarak dünya hakimiyetini nasip ettiği Allah'ın. Onlara artı olarak üçüncü bir kişinin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı dünya hakimiyetiyle şereflendiriyor. Maşallah.
Maşallah. Ne kadar zor, o kadar, ne kadar zorlu, o kadar evet, makbul oluyor tabii inşallah.
Maşallah. Ben hocamızın münafığın sırları ile ilgili bir kitabı var. Münafığın sırları diye bir kitabı var. Onu göstermek istiyorum ekranda. Onu bir basabilirsen. Bakın sayın seyircilerimiz, burada Münafığın Sırları isimli kitabından birkaç bölüm şimdi okuyacağım. Münafıkların özellikleri, Allah ve ahiret inançları yüzeyseldir diyor. Ayeti okuyorum, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Ali İmran suresi 101'de Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve onun elçisi içinizdeyken nasıl olur da inkar ediyorsunuz diyor Allah münafıklara. Onların bir özelliği imanlarından sonra inkara sapmaları. Allah'a and içiyorlar ki o inkar sözünü söylemediler. Oysa and olsun onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İslamlıklarından sonra inkara sapmışlardır. Allah söylüyor yani onların önce iman ettiklerini sonra inkar ettiklerini Allah ayette söylüyor. Yine bir özellikleri mümin toplumundan içinden çıkmaları. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur diyor. Yani mümin toplumun içinden çıkıyorlar.
Zaten başka bir topluluktan münafık çıkmaz.
Yani kesinlikle.
Yani onların istemediği şey zorlu ortamlardır, zora gelmektir. Değil mi? Böyle bir baskı ki Müslümanın en önemli alametidir o. Yani Allah ne kadar salihse insan, ne kadar imanlıysa, Allah yolunda ne kadar ciddi böyle fikri mücadele yapıyorsa Allah o şekilde imtihan eder onu. İnşallah o kadar çok karşı çıkanı olur, iftira edeni olur. Münafık buna gelemez. Yoksa başka bir toplulukta münafık olmaz ki. Adam çıkar için bir araya gelmiş böyle toplanıp işte haftada bir iki çay içip işte biraz bir şeyler okuyup evine dağılan, bir ailesi olan, özel hayatı, Allah rızasının dışında bir hayat süren bir topluluğun içerisinde münafık olmaz zaten.
Evet.
Samimi Müslümanların. Onun için mesela Peygamberimizin sahabenin arasından münafık çıkıyor. Çünkü zorlu bir ortam var. O dönemde müşriklerin ve kafirlerin saldırıları var. Orada münafık zaten münafıklığını gösteriyor. Yani orada ayrılıyor. Ondan dolayı yani zorluktan dolayı bir risk gördüğü için ihanet ediyor Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Onu yalnız bırakıp mücadelesinde kaçıp gidiyorlar. Mehdi'de de bu böyle. Mehdi'de de zorluklar var. Ondan dolayı bu korkaklıklarıyla münafık hemen kendini deşifre ediyor zaten, gösteriyor. Yoksa başka bir yerde böyle bir şey olmaz. Evet. Zaten bir risk yok.
Evet.
Öyle şu birlikte an. Sosyal bir topluluk gibi görebiliyorlar bazen. Yani ama, tabii hepsini kastetmiyoruz da bir kısmı için.
Ama
yani
münafık ben korkuyorum, zorluk geldi diye gitmiyor.
Tabii ki.
O çok önemli. Onu vurgulamak gerekiyor.
Evet, evet, kesinlikle.
Siz yanlış uyguluyorsunuz diyor dine, Müslümanlara.
Siz bilmiyorsunuz siz diyor. Siz
düşük akıldasınız diyor.
Tabii.
Siz ıslah etmek istemiyorsunuz diyor. Fitne çıkarmak istiyorsunuz diyor.
Peygamberi eleştiriyor.
Evet. Halbuki evet, Allah ayette diyor ki kovun şeytanın Allah'sınız. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildi. Yani müminler onlara fesat çıkarma, bölücülük yapma diyor. Onlar da diyorlar ki biz sadece ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değillerdir diyor. Bakara suresi 11-12'de. Tövbe suresi 49'da ise onlardan bir kısmı bana izin ver ve beni fitneye katma der diyor. Aklınca hani böyle fitne oluşturmaya çalışıyor. Haberin olsun onlar fitnenin ta içine düşmüşlerdir diyor Allah ayette. O da tabii tam böyle o münafıkların özelliklerini birebir Allah anlatmış oluyor. Yine başka bir özellikleri inkarcıları dost edinmeleri. Yani mümin topluluğunun daha doğrusu Allah'ın gücüne tam anlamıyla Allah'ın gücüne iman etmediği için tabii ki ne oluyor? İnkarcıları dost edinip inkarcıların yanına kaçıyor. Allah onu da ayette söylüyor. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün diyor. Gerçekten de tam inkara sapanları, hani inkarda önde gidenlerin yanına koşa koşa gidiyorlar.
Evet,
bir avuç imkan sağlamak için, işte böyle bir dört duvar arasında yaşamak için koşa koşa onların yanına gidiyor.
Küfrü güçlü gördükleri için, yani böyle çoğunluk gördükleri için küfürle işbirliği. Halbuki Allah rızasının en çoğuna göre hareket edilir.
Tabii ki.
Müslümanlar her dönemde azınlıktır. Allah o şekilde imtihan eder. Ve galip getirir Allah. Çünkü hiç şüphesiz galip gelecek olan Allah'ın taraftarlarıdır diyor. Ama tabii o akılsız oldukları için boş kütük gibidir diyor Allah inşallah ayette. İnşallah. Şuurunda olmadıklarını söylüyor mesela. Şuursuz böyle. Çok değişik bir kafa yapısı var. Tam şeytani. Şeytanın askeri olmuş zaten. Şeytanın elemanı olmuş. Şeytan içine girdiği için böyle. Şeytan da öyle. Süper korkak, aşağılık, değil mi? Böyle bir varlık. Allah'ın varlığını bildiği halde böyle hareket ediyor.
İnşallah.
Yani kaypak, bir ahlaksız bir yapısı var şeytanın. Münafıklarda da bu durum, bu karakter tecelli ediyor tabii böyle. Onlar da aynı şekilde. Ve süper korkaklar. Yani korkaklık münafık özelliğidir. Cesaret de mümin özelliğidir. Yani Allah'tan başkasından hiç korkmayan bir yapısı olur Müslüman'a. Samimi Müslüman, Allah'a tam tevekkül eden, iman eden, her şeyin Allah'tan olduğunu bilir. Münafıktır aksi derdi. Yani zorluk ortamında zaten zorluk ortamları ayırıcı oluyor hep. Dikkat edilirse değil mi? Öyle bir mesela ayetlerde onu bildiriyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir zorlu bir savaş ortamı oluyor. Mesela Peygamberimiz döneminde fiziksel savaş var. Hemen ayrılıyorlar. Evimiz açıktır diyor. Kimi hava çok sıcak diyor. Hemen geride kalıyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Yani ihanet ediyorlar Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakıp mücadelesinde. Hazreti Musa'da da aynı şekilde yine ayetlerde bildiriliyor inşallah.
İnşallah devam ediyorum yine ayetten. bir teknik bir sorun var. Yine bu münafıkların özelliklerinden bir tanesi de güvenilmez olmaları. Asla ve katiyen doğruyu söylemiyorlar. Her daim, her ortamda yalan söyleyip müminleri ve Müslümanları zorda bırakıyorlar. Yine aynı şekilde yine başka bir özellikleri de haber taşıyor olmaları. Mümin topluluğundan kafirlere ve dışarıdaki mümin topluluğunun düşmanlarına, inkarcılara haber taşıyor oluyorlar. Sanırım herhalde evet, hocam bugünkü süremiz... programımızın da sonuna geldik. İnşallah sen...
İnşallah. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 20'de canlı yayında olacak akşam 8'de inşallah. Hayırlı akşamlar.